Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de Haftalık Gündem Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanında her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Evet, merhaba Murat. Seni sormalı.
İyiyiz. Bayram arası verdik, geldik.
Evet, 15 günlük gündem olacak bu seferki.
Evet.
Ama gündem yoğun değildi. O yüzden bir haftalık...
Standart gündem uzunluğu.
Evet, bir haftalık malzeme var. Çünkü zaten bu sıcakta insanlar ölmüş artık. Hiçbir şey yapılmıyor.
Evet. 5-17 Ağustos arasında
5-17 Ağustos arası, evet. Teknoseyir.com'dan bizi takip edebiliyorlar.
Facebook'tan ve Twitter'dan da takip ederlerse her türlü gelişmeyi oradan paylaşıyoruz. Video gecikiyor mu ona ya da bazen hani daha öncesinden spoiler yapıyoruz. Şu girecek, bu girecek
YouTube'a
şekilde.
YouTube'a mı yükleniyor, nereye yükleniyor?
Her şeyi yazıyoruz oraya.
Evet.
Bu arada YouTube demişken aklıma geldi. YouTube'da ben yorumları açtım abi birkaç seferdir. Hani bakayım. Düzgün yorum gelecek mi çoğunluk olarak diye kontrol ediyorum. Hani bir hata yok onda. Düzgün yorum gelirse, çoğunlukla gelirse dursun diyeceğim.
Sonuçta pişman olursun yakında.
Bir grup insan da sırf orada yaşıyor yani. Bu da evet. Böyle. Şey yok mesela orada hani kapatıp yönlendirme yaptık bizim tarafa da hiçbir fayda olmadı. Yani fayda derken hareket olmadı. Adam orada izleyip oradan gidiyor.
Bizim YouTube'daki takipçi sayımız Facebook'taki like sayımızın falan çok üstünde.
Evet.
20 bin falan civarı. Twitter'dan falan çok daha yüksek. Dolayısıyla YouTube ahalisini göz ardı edemiyorsun. Ama onlar gündemi dinlemiyor.
Tabii canım.
Gündem yok YouTube'da.
Çünkü. Ya onların bir kısmı Teknoseyir'de site olduğunu bilmiyor.
Doğru. Şeyden takip ediyor. Kanal olarak takip evet. ediyorlar. Ama işte onlar da tabii... Hani Teknoseyir'i kapasan bir gün yani ne olduğunu anlamayacaklar tabii. Bir gün. Abi yeni video gelmedi olacak sadece.
Evet.
Siteye arada sırada bakmakta fayda var.
Tabii o da bir şeyden de faydalanıyor. Videoyu izliyor. Related content olduğu için. Gidip eski videolarımızı da görüyorlar.
Evet.
Teknoseyir'den izleyenler onu yapamıyor.
Evet.
Şimdi Levent abi
en
bu...
eski videolar YouTube'da yok galiba.
Var. Her şey var. İlk... Çok çok eski videolarımızın bir kısmı şeydeydi, Vimeo'daydı. İşte YouTube'da olan var, kendi serverımızda olan var. Ama şimdi bunlar çok eskiler.
Yok yani bazı videolar YouTube'da yok.
Evet ama yani onların zaten şey süresi doldu. Yani artık orada incelenen ürün kalmadı zaten piyasada.
Tozlu rafların tozlu eski raflar. Bölümlerini evet, izleyemiyorlarmış siteden.
Bir tozlu
şu
raflar.
Reklam geldiğinden beri. Evet. O da adblock'ları kapatmak
kullananlar
gerekiyor.
İzleyemiyor doğru.
Evet.
Ona bizim yapacak şu an bir şeyimiz yok Levent abi. Yani mecburen Adblock'ta Teknoseyir'i ayırmaları gerekiyor. Filtreden çıkarmaları lazım.
Evet.
Evet, Xerox'la ilgili bir haber vardı Levent abi. Önemli bir haberdi. Xerox tarayıcıyla bir şey basıyorsun. Rakam, sayı ve olması gerekenden farklı bir sayı yazıyor. Düşünsene felaket.
Çok büyük olay bence ama tabii biraz teknik bir konu şeyde kaldı dolayısıyla. Hani... ana akım diyorlar ya, ana akım medyanın ilgisini çekmedi.
Hı hı.
Bunu işte bir Alman uzman keşfediyor. David Kreisel. Kreisel mi artık Almanca nasıl okunuyor bilmiyorum. Xerox fotokopi makinesiyle tarama yapıyorsun ya da işte fotokopi çekiyorsun. Rakamlar değişmiş çıkıyor şeyde. Yani şöyle 22 mesela 22 metrekare olarak planda gözüken oda plana bakıyorsun 14 metrekare gözüküyor. Numaralar değişmiş.
Fatura kesiyorsun belki yanlış kesiyorsun.
Başka bir meblağ değişiyor. Numaralar değişiyor. İnanılmaz bir şey. Hani akıl almaz bir şey. Tabii ki adamlar hani akıl almaz bir şey deyip durmuyorlar. Araştırıyorlar nedenini. Ve işte genelde 6'larla 8'lerin falan.
Benzeyen sayıların.
Karıştığını fark ediyorlar cihaz. Değiştiriyor. Yani derinlemesine giriyorlar, çözüyorlar. Bu cihazlar tarıyor grafiği. Tile yani karelere, bölümlere ayırma mantığı kullanıyormuş grafiği depolarken. Ve o karelere ayırıyor. Birbirinin aynısı olan karelerin bir tanesini belleğinde tutuyor o sayede. Ve neden bellekten tasarruf ediyor. Ama tabii OCR da işin içine girince 6 ile 8'i karıştırıyor. Ve hani ikisini aynı sayıp birini tutuyor. Hı hı. Basarken de işte yanlış kareyi yerine koyduğu için 6'lar 8, 8'ler 6 olabiliyor. Ya da daha ciddi değişiklikler olabiliyor rakamlarda. Ufak rakamlarda. Şimdi burada bir sürü suçlu var. Biriz en büyük suçlu Xerox.
Tabii canım.
Xerox açıklama yapmış, şey diyor. Hani ya işte default ayarlarda kullanınca bir şey olmuyor. Düşük kalitede yapınca böyle oluyor diyor da. Kardeşim, fotokopi makinesi ne verirsem onu çıkartmak zorunda. Yani bu bahane değil. Hani şu köşedeki fotokopicinin 20 yıllık makinesinde böyle bir sorun olmuyor. Sizin bol sıfırlı, hani ufak bir otomobil fiyatına olan cihazınızda böyle bir sorun oluyor. Bunu ben düşük kalite, yüksek kalite, ben dinlemem bunu yani.
Bir daha bellekten tasarruf ne demek? Senin dediğin gibi bunlar pahalı cihazlar.
Pahalı yani.
Ne kadarlık bir bellekten tasarruf
yani
ediyorsun?
Tutup pahalı makine diyoruz. Daha şey kilobayt şeyinde, megabayt büyüklüğünde bellekten konuşuyoruz yani. Bol bol koy kardeşim, bellekten ucuz ne var? Ha, ama hala işte 512 megabaytlık telefon üreten zihniyet.
Değil mi?
Burada da işte 64 megabaytlık yazıcı üretiyor. Ne oluyor işte sonra bu sıkıştırma algoritmaları falan saçmalıyor. Bir de üzerine tabii bu konuyu keşfeden arkadaşlar şey yorum yapmışlar. Yani bazı fontların daha yanılgı yaratmaya eğimli olduğunu fark etmişler. Çünkü şöyle 8 ile 9 birbirinin aynıysa, hani 9'un alt üst tarafının yuvarlağı birbirinin aynıysa karışması... Ya da 6 ile 8 alt taraftaki yuvarlak aynıysa karışma ihtimali artıyor. Ve hani çok sevilen, çok beğenilen efsane font Helvetica'nın özellikle sorunlu olduğunu belirtiyorlar. İyi bir font için, yani bilgisayarın anlaması açısından iyi bir font için şey, o örneklerini de vermişler. Biz linkini verdiğimiz sayfadan arkadaşlar, ilgisini çeken arkadaşlar okusun. Adam şey diyor, hani 6'nın, 8'in, 9'un birbirine benzememesi lazım diyor. Hani mesela 8 ile 6'nın alttaki yuvarlağı farklı olacak ki diyor, bilgisayarın anlaması, OCR sisteminin, optik karakter tanıma sisteminin işi kolaylaşsın diyor. Neyse işte Xerox, dediğim gibi Xerox da açıklamasını yaptı kendince. Fakat bu bence dehşet hikayesidir. Yani
öyle.
Bu planını, evin projesini çiziyorsun, işte ustaya veriyorsun. Gidiyorsun, başka bir ev çıkıyor karşına. Evet. Adam haklı. Adam planı göster. Adam plana göre yaptım abicim ben dese, gösterse haklı. Plana göre yapmış adam evi. Ne olmuş? 22 metrekarelik oda 14 metrekare olmuş.
Atıyorum, vergini ödedin. Yani diyeceksin, veriyorsun fotokopisini çekip.
Muhasebede falan olabilecek şeyleri, resmi evraklarda olabilecek hataların. Ya düşünsene, başın derde bir girer. Sana konsolosluk ne diyor? Şeyini çek diyor. Pasaport, işte evraklarının fotokopisini çek, ama diyor ya sahte verirsen ömür boyu bir daha vize vermem sana diyor. Sen fotokopi çekeceksin, pasaportunun fotokopisini çekeceksin, vereceksin. Pasaport numarası değişmiş. Sonra
evrak, ya da SSK numaran değişik.
Evrakta sahtecilik diye şey. SSK numaranı vereceksin. Sonra 25 kimse. Sene çalıştığın firma başkasına yatıracak senin şeyleri. Primleri.
Evet Levent abi, detaylar zaten linklerde var. Örnekleriyle birlikte senin söylediğin gibi oradan takip ederler.
Çok ilginç bir konu. Mutlaka.
Hani abudik gubudik bir firmanın başına gelmiyor. Xerox'un başına geliyor.
Ya bu zaten üst düzey yazıcı tarayıcılar için hep enteresan konular vardır. İşte bunların mesela gizli kod bastıkları dokümanlara söylenir diyeyim. Ben açıkçası görmedim de var galiba gerçekten öyle bir şey. İşte bir ara şey sorunu olmuştu. Bu yine çok üst düzey yazıcılarda, tarayıcılarda, fotokopi makinelerinde hard disk oluyor. Hani hatta şeymiş ya, böyle bir, bu hard diskler varmış. Çoğu zaman kullanıcılar bilmiyormuş. Şeyi satıyorsun. Fotokopi makinesini satıyorsun. Meğer içinde 300 bin dokümanın scan edilmiş hali hard diskinde varmış mesela. Adam hard diski çıkartıyor. O senin bütün nüfus kağıdı, kopya şeyleri içinde falan. Hep böyle enteresan şeyler oluyor. Ama tabii bu kabul edilebilecek bir durum kesinlikle değil. Hiçbir açıklama falan, yani bunun açıklaması olacak şey değil. Yani şöyle, açıklaması tamam, hani mazeret diye bir şey yok. Ben fotokopi makinesine ne veriyorsam birebir aynısının çıkmasını beklerim. Ya da yazıcıya ne gönderiyorsam, ne tarıyorsam aynısının sonucu almak isterim. Aman dikkat.
Evet. Sony eğlence bölümünü satmayacağını açıkladı. Öyle bir şey vardı, teklif
evet,
vardı
bir, hissedarlarından. Hissedar, evet, çok etkili hissedar. Hissedardan. Evet. Satın demişti bu eğlence para bölümünü. Eden kısım evet. Zaten o. Eğlence, şey, film, bilim, Sony Entertainment.
Evet.
Ama satın da para etsin demişti. Yok demiş
Kazuo Sony. Hirai de evet. CEO hayır diyor. Aslında mantıklı abi, düşünsene daha tam para basacaklar. PS4 siparişler yetişmiyor falan.
Sony'nin ayrılmaz bir varlığının parçası
demiş.
Başarısı için ayrılmaz bir parça demiş.
Öyle.
İlginç.
Evet.
Ya çünkü Sony'ye tabii o bir avantaj da sağlıyor. Hani aynı zamanda film stüdyosu sahibi olmak. Ama bir yandan da hani diyorlar ki ya kardeşim sen işte video yap, televizyon yap, onu yap, bunu yap. Niye?
Özüne dön diyorlar.
Ha, niye film çekiyorsun? Falan filan. İlginç.
Evet. Neyse satmayacağız demiş zaten.
Satmayacağız demişler.
Sony, abi şimdi Sony aslında çok şey yapıyor bu aralar. Bir sürü açıklamalar, dedikodular vesaireler uçuşuyor havalarda. Sen bunu İFA'ya gidiyorsun. Yakından takip edeceksin. Gidelim Almanya'da. Mesela. Evet, vizeyi alırsan gideceksin. Orada canlı canlı bir kısmına tanık olacaksın. Bak, bu oraya yetişir mi bilmiyorum da Sony biliyorsun akıllı telefonlara kompakt fotoğraf makinesi çeviren bir aksesuar yaptı. Lens yaptı.
Evet, geçen haftaların önemli olayından biri de oydu.
Bunu telefonla...
Tam anlamadım onun ne olduğunu. Telefona... Çünkü yani objektif gibi gözüküyor ama sensör var.
Var tabii ama bak Levent abi şimdi tabii sana burada ben gösteriyorum ama burada PowerShot N var Canon'un. Görüyorsun kare bir şey. Hani neredeyse bunun kamerasını şeyini söksen LCD'sini bir büyük bir telefonun arkasına yapıştır. İletişime geçsinler. Aynen o şey olur.
Game Boy Advance gibi bir şey yani.
Evet, ufacık bir şey. Şimdi dolayısıyla zaten bu sistemler küçüldü. Ne yapmış Sony'de? Esas bizi ilgilendiren kısmı lensi, algılayıcıyı paket yapmış ve telefonu bunun kamerası, ekranın durumuna getirmiş.
Evet.
Olay bu. Ama hiç öyle küçük müçük de değil aslında bakarsan. Yine iki cihaz taşıyorsun yanında.
Ya öyle şimdi.
NFC ya da Wi-Fi ile haberleşiyor ana gövdeyle. Dolayısıyla bütün kontrol ekrandan, telefondan yapılacak. Çekilen fotoğraf da oraya aktarılacak. Zaten bu...
O zaman onlar şey lazım, aplikasyon lazım telefon tarafında da.
Telefonda isteği şart zaten.
Her telefona uymaz o.
Her telefona uymaz.
Oh.
Uygulama tabii ki olacak.
Çok iyi. Telefonla fotoğraf çekmeyi çok kafaya taktıysam Galaxy S4 Zoom var. Nokia
abi
1020
aman,
var.
S4 Zoom onu ben yakından gördüm.
Nokia 1020
şey
var, ortalığı yıkıyor fotoğraf kalitesi açısından.
Ama tabii işte Levent abi bunun algılayıcısı falan yani onlardan büyük art yani alakası yok
objektif
onlarla.
Objektif yapmış tabii evet. Adam ama işte ikinci bir cihaz takıyorsun.
İkinci cihaz oluyor tabii.
Onu üzerine takınca telefon olarak kullanamayacağım. Çünkü hani öyle üzerine bir şey takılmış durumda
tabii,
telefon.
Tabii kocaman bir şey abi.
Ya neyse işte garip.
Güzel olan taraf şu. Hani bu teknoloji şimdi böyle üstüne düşünürse birkaç sene sonra bu iyice ufalır. Hani şöyle düşün. Telefonun içine girebilecek ne var bir fotoğraf makinesinde? İşlemcisi var. İşlemciyi içeri alabilirsin. Başka neyi alırsın? Algılayıcıyı da alabilirsin. Zaten içeride olanı var da küçük işte. Hani onun şimdi Canon da onu yapıyor. Paketlemelerini küçültüyorlar. Devre elemanlarını. İyice ufalıyor cihazlar. Bunun incelemeleri daha sonra gelecek TeknoSayır'da. 650D'nin ufağını yaptı Canon 100D evet. Diye. Tamamen malzeme olan malzemeyi küçülterek, tasarruf ederek yaptı. Günün birinde şöyle bir manzara olabilir abi. Sen sadece lens alacaksın. Böyle incecik belki. Önüne makinenin lensi koyacaksın. Geri kalan bütün şey telefonun içinde olacak. Lens değiştirilebilir. Telefonu alacaksın. Bunun gideceği yer o. Şu an çünkü evet. Telefonun içine konamayacak şeyler dışarıda kocaman neredeyse bir 50 mm lens kadar bir şeyin içinde sunulmuş. Bir kullanım pratiği yok gördüğümüz kadarıyla. Ama bu başlangıç. Yani nelerle uğraşıldığını gösteriyor en azından bize.
Objektifli gövde yapsınlar. Telefonu slider şeklinde Asus phone pad mı? Pad phone mu ne gibi içine slide et telefonu. Elektronik aksam telefonda olsun. Neyse yaparlar artık da yani bilemiyorum.
Evet.
İnsanlara basit şeyler lazım. Daha karmaşık şeyler
doğru.
Değil.
Bir de abi şey kocaman yani nereye nerede taşıyacaksın bunları? Evet, Amazon'un sahibi Jeff Bezos Washington Post'u almış abi.
Evet, medya işine giriyor. Kendine 250 milyon cash'le gazete alıp Amazon'u. Ama şöyle hani özellikle de açıklama yapılmış. Adam kendine hani Jeff
Kendini
Bezos
aldı.
aldı diye
Evet.
Amazon değil. Aydın Doğan'ın Amerikan şubesi mi
Yani
doğuyor?
hükümet tarafından
İlginç.
alınmaktansa bir ticari böyle bir girişim
İlginç.
yapan birisi tarafından
Ama şey
alınması daha iyi.
enteresan tabii bu devirde gazete almak
Değil mi? Niçin alıyorsun? Hani
değişik bir şey, enteresan bir şey.
batıyor denen bir sektörden sen
Evet,
böyle bir şey
evet,
alıyorsun.
evet. İlginç. Hobisi mi acaba?
Olabilir. Tabii herkes onu düşünüyor. Abi, ne çıkarı var acaba diye düşünüyor. Yani Amazon'a nasıl yarattıracak bunu diye düşünüyor.
Evet, ya da ne bileyim bir şekilde dönüp dolaşıp Kindle'a falan mı bağlanacak?
Değil mi?
Bakalım ne olacak?
Hayırlı olsun diyelim.
Bizde bu tür şeyler şey için kullanılıyor. Adamın başka işleri var. Gazete, televizyon satın alıyor ki kendi ticari faaliyetleri için lobi yapsın, işte kamuoyu oluştursun, ihale kovalasın falan diye bu işe giriliyor. Orada da artık bilmiyorum Amerika'da bu işler nasıl oluyor? İzleyip öğreneceğiz.
Evet, bu arada bu her hafta şeyle ilgili bir haber çıkmaya devam ediyor şu NSA skandalı ile ilgili. Bu defa ama artık
Gittikçe
hani
büyüyor.
öyle bir noktaya geldi ki Obama falan direkt açıklama yapmaya başladı. Çünkü onun kuyruğunu sıkıştırıyor. Ve hani açıklama yapın diye NSA'ya talimat verdi. Onlar da açıklama yaptı.
Her şey
İnternetin
bizim diye.
%1,6'sını izliyorlarmış. Şimdi böyle düşününce tabii ufakmış gibi geliyor ama bütün internetten bahsediyoruz. Bu da 29,22 petabyte günlük. Müthiş bir veri. Adamlarda şöyle bir şey yok. Hani biz internetten bir tane hani sample örnek alır gibi cımbızlamıyoruz. Öyle
Her
sistemler
şeyi
çalışmıyor.
kaydediyor
Her
tabii.
şeyi önce bir kendine alıyor. Onun içindeki parçalardan işte
Yani
filtreleyerek bakıyor.
internetin %1,6'sı ne demek ki? Yani ne demek oluyor bu? Trafik olarak mı?
Evet, trafik
Nedir
olarak.
yani?
Trafik olarak. O da işte 29,22 petabaytlık veriymiş. Yani
Ya
gizli saklı hiçbir şey
bu
kalmadı abi olayın. Tamamen açık, net. Adamlar izliyorlar. Buna bağlı haberler de var. Mesela güvenlik firmaları var abi. Veri şifreleme sistemleri. İşte güvenli mailleşme, güvenli haberleşme, görüşme siteleri var. Amerikan firmaları bunlar. Bunlar kapanmaya başladılar.
Ya biri zaten şu Snowden'in kendi kullandığı mı, kendi kurucusu olduğu mu ne firmaymış.
Kullanmış.
O kapandı. Başka bir tanesi kendisi korkudan kapandı. Hani nasıl olsa bize de sıra gelecek.
Şimdi oradaki ilginçlik şu. Şu Lavabit'in sahibi abi televizyonlardaydı geçen hafta. Kapanan güvenli haberleşme şirketinin kurucusu. Adamın işte 10 yıllık emeği adam küt diye kapatıyor. Diyor ki hükümet öyle şeyler istedi ki benden diyor. Ben şimdi ve öyle bir bağlayıcılığı var ki açıkladığım anda kendimi hapiste bulurum diyor. Hatta diyor bunları avukatıma bile anlatamıyorum diyor. Bu şekilde adamı
Canım
korkutmuşlar.
bu hiç zerre kadar şaşırdığım şeyler değil. Yani biz gündemde de söyledik. Yani
Evet.
onu Amerikan firması. Adam zaten seni çalıştırtmaz işte zaten şu anda da o oluyor.
Evet.
Eğer adamın istediklerini yapmazsan hani Twitter Türkiye'ye artistlik yapabiliyor. Çünkü Amerika'da oturup Türkiye'ye kafa tutuyorsun. Binali Yıldırım'a geçiyorsun. Hani
Nanik
şaka
yapıyor.
geçiyorsun. Ha? Öyle diyeyim ben. Ama Amerika'da olup Obama'ya aynı şeyi yapamıyorsun tabii ki. Çünkü işte NSA'sı var, osu var, busu var, Homeland Security'si var, şu var, buyu var. Başın derde girer. Çalışmanı zorlaştırırlar.
Tabii.
Bu arada tabii bunlarla birlikte ha şu Lavabit'in sahibi şey diye bir laf etmiş de ona da güldüm açıkçası. Neymiş şeymiş. Kendi e-mail şimdi firma kapanınca kendi e-mail hesabı da kapanıyor adamın. Başka e-mail hesabı açmayacağım diyor. Şey ben e-mail hakkında benim bildiklerimi bilseydiniz siz de kullanmazdınız
Evet.
demiş. Ya bırak ya. Hayır şey değil ki. Ya ben burada ne dedim geçtiğimiz haftalardan birinde? Hani bomba yapıp da bunun planlarını Dropbox'a yüklüyorsan salaksın. Yani aynı şekilde Kardeşim, Gmail benzer şekilde Gmail ne açıklama yaptı? Ya gizlilik beklemiyordunuz herhalde diye dalga geçti insanlarla. Ya aynen öyle. Bu firmalar seni korumaz ki hiçbir şekilde. Adam firma para kazanmak için firma kurmuş, çalışıyor. Niye senin adına hükümetlerle mi savaşacak senin haklarını korumak için? Anında seni satar, aradan çekilir adam kendisine bir şey olmasın diye.
Tabii tabii.
Senin her türlü bilgini, bu her şey için geçerli. Türkiye için, bizim web sitelerimiz için bile geçerli. Ne oluyor çünkü? Polis kapına dayanıyor. Hı hı. Birisi birisine senin sitenden Ahmet Mehmet'e küfür ediyor. Mehmet mahkemeye veriyor. Polis senin kapına dayanıyor. Bu Ahmet'in IP numarasını ver diye. Vermezsen sıkıysa verme, polis kapıda.
Tabii hemen veriyorsun canım. Hiç öyle bir şey yok.
Vermezsen mahkemelerde sürün dur, uğraş dur. Var mı avukatın şeyin? Evet. O yüzden hani hiçbir gizlilik mizlilik beklemek lazım. Ve ben şunu söylüyorum. Yani açığa çıktığında seni utandıracak hiçbir şeyi internette yazmayacaksın. Kardeşim, internete koymayacaksın. Yani bu her şey olabilir. Yazmayacaksın. İnternette, sokakta. Nasıl evde şortla oturuyorsun, sokağa çıkarken pantolon giyiyorsun genelde? Aynı hesap. İnternette özel diye bir şey yok. İnternette sokakta davranır gibi davranacaksın. Öyle konuşacaksın.
Evet.
Herkesin ortasında konuşuyormuş gibi konuşacaksın. Özelde de. Çünkü ortaya çıkabilir.
Hı hı.
Ve şey yok yani, ben bu yüzden açıkçası Gmail'e e-mail'e kızmıyorum. Dediğim gibi adam ticaret yapıyor.
Gmail'de de bu arada hani sen az önce söyledin ya, gizlilik beklemiyordunuz herhalde, evet, diye bir şey açıklama yaptı. Sonra bizim mail kutumuza Türkçe şey düştü, haberler çıkınca Gmail'in, Google'ın ajansından haberler geldi. Mahremiyet ve güvenlik bizim için son derece ciddi ve önemli bir konudur. Bunun, evet, aksini iddia eden haberler gerçek dışıdır diye bir yalanlama geldi, ama hiç öyle bir yalanlama yok. Açık açık ortada. Tabii her şey.
Ki. Ya zaten Murat, bir kere şunu da söyleyeyim. Abi gizlilik diyorsun, bir şey diyorsun da şunu nasıl garanti edeceksin? Firma bilgi sızdırmıyor. Sen herhangi bir mail servisiyle işte aşk mektupları yolluyorsun Fatma'ya, Ayşe'ye.
Tamam.
Abicim, Fatma'nın bilgisayarına birisi girerse senin güvenliğin süper. Dünyanın en bu işlere dikkat eden adamısın. Şey kullanıyorsun, 2-layer authentication kullanıyorsun falan. Fatma'nın bilgisayarına şak diye, Fatma'nın şifresi 1-2-3-4-5 olduğu için birisi şak diye girersen olacak. Senin yazışmaların inbox'ta kabak gibi ortada. Şimdi. O yüzden hani güvenlik olayında bilmiyorum yani, dikkatli olacaksın ama bence asıl dikkati şeyde göstereceksin işte. Yani seni utandıracak bir şeyi internete koymayacaksın.
Kesinlikle. Yalnız Google'a burada bir itiraz geliyor. Şimdi Gmail'in biliyorsun çok net bir sözleşmesi var. Ben her şeyi yaparım, beğenmiyorsan git diyor.
Evet.
Orada şöyle bir sorun var. Bir tek orada haksızlar abi. Şimdi az önce senin verdiğin örneğin bir başka versiyonu var. Diyor ki Google, paylaşıyorsan, mail atıyorsan o bilgi senin değildir diyor. İşin şeysi, özelin değildir artık diyor. Böyle bir ifadesi var Google'ın ama şimdi ben Google kullanmıyorum, Gmail kullanmıyorum diyelim. Kendi özel mailim var. Sen Gmail kullanıyorsun, ben sana atıyorum maili. Ve senin dediğin gibi Gmail, şimdi Google ne yapıyor? O benim içeriğimi de okuyor. Onun içindeki işte filtrelemesini yapıyor. Bu adam nelerden hoşlanıyor, nedir, kimdir?
Analiz ediyor şeyini.
Analiz ediyor.
Evet.
Ama sorun şu abi. Ben Gmail kullanmıyorum. Ben kendi mail hesabımı kullanıyorum. Sana mail attığım için benim mailimi de Gmail tarıyor.
Analiz ediyor.
Halbuki ben Gmail'e öyle bir hak vermedim. Ben Gmail ile kullanmıyorum. Ben benimki de sırf sana attığım için o güme gidiyor. Öyle. İşin burası karanlık.
Öyle.
Sen attığın zaman ya da sen Gmail kullandığın zaman sorun değil. Sen zaten kabul etmişsin kullanıcı sözleşmesini. Ruhunu teslim etmişsin Gmail'e. Ama benim öyle bir şeyim yok ki. Benim tek suçum Gmail kullanan birine mail atmak.
Ama o zaman bu tartışma başlarsa, bu tartışma 1970'li yıllarda tartışılması gereken bir şey bu. Yani e-mail'in şeyin özüne iniyorsun bir anda. Evet. Ben Hotmail kullanıyorum. Onun kullanıcı şartlarını kabul etmişim. Sen Gmail'in şartlarını kabul etmişsin. Birlikte yazışıyoruz. Bu hani çok büyük problem bu.
Tabii ama sonuçta şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya.
Bunu çözemezsin de.
Benim kendi özelimden attığım maili Gmail, Google okuyor, tarıyor, analiz ediyor. Bunu koruyan, engelleyen bir şey şu anda yok. Dolayısıyla senin ilk örneğinin, hani dedin ya, mektup atarsın ortaya çıkar, senin güvenliğin, evet, sağlamdır. Bunun bir başka versiyonu da bu. Yani sen güvenliğini çok kafaya takıyorsan Gmail'i kullanan kimseye de mail atmaman gerekiyor. Çünkü şu anki vaziyette senin mailini de adam tarıyor.
İşte o zaman da kullanmayacaksın. Bunun evet. Çözümü yok çünkü. Yok. Şey mi diyeceksin böyle şey oluyor ya kredi kartı şey olurdu eskiden. Günümüzde pek yaşanmıyor. İşte kartımı veriyorum ama bunu Visa'nın makinesinden çekin falan. İnsanlar şey yapardı kızardı. Niye yapı krediden çekiyorsun benim kartım garanti falan diye. E şimdi de şey mi olacak? Firmaya çekeceksin. Size bir mail atacağım ama Gmail adresi verin. Öyle bir şey olamayacağı için. Bunları çok kafaya takıyorsan kullanmayacaksın yani.
Evet başka yani işte bu adamcağız da öyle demiş kullanmayacağım demiş. Nasıl biraz şişireceksin artık.
Kullanmayacaksın. Kullanmayacağım diye bir şey yok abi artık şey bile posta yolluyorsun şey yolluyorsun pasaportunu alacaksın mail adresi istiyor devlet senden.
Özetin özeti abi gizlilik güvenlik hiç diye bir şey öyle bir şey yok. Paylaştığına, yolladığına, ettiğin lafa dikkat edeceksin.
Her şeyin işte sokaktaymış gibi davranacaksın internette. Ha böyle olmasaydı keşke ama olan olmuş durumda.
Evet geri dönüş yok.
Bu saatten sonra tartışarak falan da elde edilecek bir şey yok. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir internet silinse de internet 2 diye bir şey yapılsa sıfırdan. Hani bir üniversite arası internet 2 falan diye bir şey var da ben şey konuşuyorum. Tamam. Mecaz konuşuyorum. Sıfırdan yeni bir internet yapılsa, şu mail işinde mesela spam diye bir şey olsa yok olsa, bir mail yollamada bir authentication gibi bir şey olsa, aynı şey gibi önce arkadaş eklesen mail yollaman gereken adamı falan. Yani bu bir sürü bizden çok daha gelişmiş beyinler var, bir şeyler düşünseler.
Yalnız güzel dedin de bunu yapan şey var mesela kendi çaplarında. İran ne yapıyor? Kendi devlet yazışmalarında benim mailimi kullanacaksın artık diyor. Yani bu işin sonu bu. Hani herkes
ama
böyle...
o gizlilik sağlamıyor ki. O da gizlilik orada sağlamak
kendi,
için.
Kendi devletine veriyorsun bütün bilgilerini de. Hani böyle böyle şeylere de gidebilir bunun sonu.
Ya hiçbir şekilde zaten gizlilik falan sağlayacak bir şeyi devletler kurdurtmayacağına göre. Ya ben yine hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Benim her zaman verdiğim bir örnek var. Çünkü çok şeyi anlatmaya yetiyor. Amerikan hükümeti kırılmayan şifreleme yapmana izin vermiyor. Bu kadar basit işte. Yani bu her şeyi anlatıyor.
Evet.
Dolayısıyla gizlilik sağlayan, ben şimdi demin hayal kurdum ya, gizlilik sağlayan yeni bir internet falan hayatta yapılmaz. Anca işte anahtar kimlerde olacak?
Değil mi?
Onu bileceksin ama bunun şeyi çözümü...
Bu şeye benziyor. Nükleer silahları var o devletlerin ama başkası yapmaya kalktığı zaman tepene biniyorlar.
Evet. Evet. Yani çünkü zamanında ne olmuştu? İşte bir mutual distraction mı ne diye bir şey var. Sadece Amerika ile Rusya'ya nükleer silahları verirsen birbirlerinden korktukları için kullanmıyorlar. Hı hı. Ama herkese dağıtırsan birinin birine sallama ihtimali doğuyor. Mesela Pakistan'la Hindistan dünyada bir nükleer savaş çıkarsa bu ikisi arasında çıkacak. Çünkü bunlar bir kere şey ülkeler hani... Pakistan'ın Hindistan'a nükleer saldırı yapması olasılığı çok fazla. Çünkü yapmazsa yok oluyor. Hani Hindistan ezip geçiyor. Dolayısıyla ilk onun sallama olasılığı var. Bir de şöyle bir şey var. Hani bu sadece teorisyenlerin söylediği bir şey. Ben katılıyorum, katılmıyorum demiyorum. Deniyor ki Amerika, Rusya nükleer silahların oluşturduğu felaketin farkında. Hani yaşadıkları için, gördükleri için, attıkları için, denedikleri için ama... Pakistan için, İran için, Hindistan için nükleer silah çok güçlü bomba sadece. Mesela İran'ın kafası hiçbir zaman şunu almıyor ya da destekleyen bu şeye de. İran İsrail'e hiçbir zaman nükleer saldırı yapamaz. Yapsa kendisi radyasyondan ölecek çünkü. İki rüzgar tersine estiğinde sen bittin. Aynı şekilde İsrail için de geçerli. İsrail İran'a, Irak'a nükleer saldırı yapamaz. Rüzgar tersine estiğinde sen bittin. Bugün Çernobil'de felaket, nükleer felaket oluyor. İki gün sonra Amerika'da, işte Dakota'da sütleri dökmeye başlıyorlar. O yüzden nükleer silahlar depolarda akıllı insanların elinde olduğu sürece depolarda kalmaya mahkum. Dünyanın başına bela olarak biliyorsun atamıyorsun da satamıyorsun da mahkum. Neyse çok dağıtıyoruz boşver. Şimdi şey War Games filmi vardı 80'li yılların. O şeylere dönmeyelim boşver.
Şey de anlamış olduk. Nasıl şeyler talep ediyorlarsa demek ki bak bu adam ben diyor ki iş yapamaz hale geliyorum. Yani prensiplerime aykırı. E şimdi de bir de iş yapabilenler var işte Gmail'ler, Microsoft'lar.
Onlar
bunlar demek
işte.
Ki kabul etmişler ki yani yapabiliyorlar.
Kabul ediyor.
Dolayısıyla biz burada şeyi de söyleyelim. Sizin sırf mailleriniz falan değil. Bu programlardaki özel mesajlaşmalar dahi izleniyor.
Tabii ki.
Her şeyi kapsıyor. Dolayısıyla internetteki her hareketine dikkat edeceksin.
Yani eğer hani öyle dediğim gibi dünyayı havaya uçurma falan gibi niyetlerin varsa internette bunu yazışıyorsan yanmışsın.
Hayır şey hatırla biz bunu gündemde konuşmuştuk. Bir tane adam İngiliz
yakacağım Amerika'yı yakmaya geliyor ama
mecazi anlamda söylüyor.
Havaalanında çeviriyorlar.
Evet, sen böyle bir şey yazmışsın Twitter'da diye adamı
tabii,
almıyorlar.
Tabii ki tabii. Zaten bak mesela bu işte Prism falan gibi şeylerin varlığının bu delili çok daha yıllar öncesinde, 2 yıl öncesinden i̇ki yıl delili önce. İşte Snowden'in bilgi sızdırmasına falan gerek kalmadan insanlar çok fazla sorgulamadı bunu. Ama bu tür şeyler var.
Var.
Ha, bunların nerelere uzandığını bilmiyoruz. Mesela geçtiğimiz yıllarda bizim devletimizde ISP hosting firmalarını bir kafa kola aldı. Gelin bizden bir lisans alın dedi. Ama para istemiyorum dedi. Sadece dedi bir gelin. Bir boyunuzu göreyim. Bir tanışalım sizinle. Gelin. Hepsi paşa paşa bu lisansı aldı. Çünkü almazsan iş yaptırmam diyor. Ne konuşuldu bilmiyoruz. Ha bu konu şeyi biliyoruz ama. Biz müşterilerinin bütün bilgilerinin devlete verildiğini biliyoruz o arada. Ama onun dışında ne konuşuldu bilmiyoruz. Acaba bizim de bir prizmimiz orada oluştu mu? Acaba onlar da bize de birer username password açacaksınız denildi mi? Bilmiyoruz. Bizi dinleyenler arasında belki hosting firması sahibi arkadaşlar vardır. Belki onlar yorum yapar da tabii belki konuşabilirler mi konuşamazlar mı onları da bilmiyoruz. Ya olur bu sadece spekülasyon yaptığımız. Yani şey diyor bir şey bildiğimizden konuşmuyoruz ama neden olmasın? Olmaması için hiçbir neden yok. Hı-hı. İnşallah yoktur.
Evet.
Yoktur kesin yok.
Tabii. Ya yani internet özgürlük alanı falan değil hep söylüyorum
canım,
ya.
Canım hiçbir şey zaman yani. Değildi açığa çıktı sadece evet. Bazı şeyler.
Kendi elimizle kafese girmişiz, haberimiz yokmuş.
Ya özgürlük bu kadar kolay bir şey değil abi. İnternet alıyor. Ayda 10 liraya, 20 liraya internet paketi alıyorsun. Özgür oluyorsun. Özgürlük bu kadar kolay değil. Kan dökülüyor, can veriliyor özgürlük için. 20 liraya ayda markette satılmıyor özgürlük.
Abi YouTube canlı yayın olanağını daha çok kişiye açıyormuş. 100 ve daha fazla takipçin evet. Varsa...
Evet, evet, eskiden daha az kişiye sunulan imkan artık daha çok kişi
canlı yayınına geldi sıra.
Canlı yayınını yapacak. Evet.
Ayağı
bu şey 2013'ün şeyi canlı yayın.
Evet.
Olayı canlı yayın.
Bizde niye gelişemiyor? Bizde uploadlar izin vermiyor.
Çamur gibi yapıyorsun.
Çamur gibi oluyor. Hiçbir şeye benzemiyor.
İnsanlar kızıyor niye çamur gibi diye. Ama artık canlı yayın.
Evet.
Yani ve bence şey siteler falan çıkacak. Sadece canlı. Yani teknoseyri sadece canlı yapan.
Evet.
Falan siteler çıkacak.
İlginç. Orada da sorun şu. Hani sen şimdi teknoseyri yaptın. Yayınlıyorsun. Ama canlı yayının belli saati olmak zorunda. O saate uyulmak zorunda. Canlı yayın bittikten sonra da ne gözükecek? Tekrarı belki ama yetmeyecek.
Tabii. Canlı yayın... yani şu anda her şeyi canlı yapman zor. Şey yapacaksın anca. Araya... katacaksın ve mutlaka tekrar.
Tabii bir de sonradan kurgu yapmanın şöyle bir faydası var. Çekilen saatle kurgunun saati farklı. Yapan da farklı çünkü. Ama canlı evet, yayında bütün ekibin hazır bulunması gerekiyor. Evet. Sürekli aynı saatte zor işler. Yani işte daha profesyonel bir iş.
Yani şey falan var. Şimdi artık insanlar şeye falan başladı. Adam Facebook'a yazıyor. Ben diyor birazdan şey oynayacağım. Pac-Man oynayacağım. Ha, işte bağlanın seyredin. Şimdi bu Twitch, Ustream falan artık oyunların içine entegre edilmeye başlandı.
Evet, evet.
Adam diyor ki oynayacağım. İşte isteyen bağlansın, seyretsin falan. Çok yeni, çok değişik bir döneme giriyoruz. YouTube zaten bir devrimdi ama insanlar çekip yayınlıyorlardı. Şimdi bir de canlı. Şeyler falan çok artacak. Göreceksin
konsollar
canlı, intiharlar falan işte. Çok enteresan şeyler çıkacak yani.
Evet. Ve yine YouTube ilk kaymağını yiyecek gibi gözüküyor.
Tabii şimdi Twitch falan bir şeyler var da.
Twitch'ler.
Onlar YouTube karşısında şey, lokma.
Evet.
Hani büyüklüğü karşısında.
Bir de hizmet kalitesi anlamında zannedersem öyle çok sorunsuz deneyimler sunmuyorlar.
Öyleler, öyleler. Çünkü şey yok. Adı neydi?
Çok pahalı bir iş, yatırım gerektiren bir iş.
Bant genişliği falan inanılmaz.
Evet. Diğer habere geçeyim Levent abi. yine YouTube'dayız. Bir YouTube'un Windows Phone'daki eziyeti. Daha sonra Windows Phone'u çektikleri.
Ya bu haftanın şeyi oldu. Ben eklememiştim gündeme. Fakat YouTube, Windows, Microsoft'la Google arasında bir
sorun var.
Windows Phone için YouTube uygulaması draması yaşanıyor. Tiyatrosu yaşanıyor aylardır. Microsoft'un uygulamasını Google kaldırtmıştı. İşte bizim reklamlarımızı göstermiyor bu diye. Tamam, Microsoft kaldırdı. İşte Google'la işbirliği yapıp yenisini yapıyoruz dedi. Bu hafta yayınladı. Ben bu yayınlanmasını haber olarak bile görmemiştim. Şimdi şey, Google uygulamayı banlamış.
Evet.
Niye? Şöyle olmadı, böyle olmadı. Ya Google Windows Phone konusunda huysuz çocuk gibi. Yani bu bütün hani do no evil felsefeleri falan yalan çıktı. Adamlar her şirretliği, her huysuzluğu yapıyor.
Google kendi Android uygulamasına şu özeni gösterse
hayır şey geçerdi. Demişler. Microsoft'a gidip şey demiş. Uygulamayı HTML5 ile yazacaksınız demiş. E tamam da senin kendi Google'ın kendi Android uygulaması HTML5 değil. iOS'taki uygulaması HTML5 değil. Microsoft'a gidip HTML5 ile yazacaksınız yoksa izin vermem. Microsoft demiş ki olmaz kardeşim hani. Ve şey hani ikna etmiş hani bu saçma sapan bir istek olduğunu da anlatmış ama şimdi yine Google huysuz çocuğu oynamakta. Çok garip. Evet. Yani Windows Phone konusunda Google'ın davranışlarını ince... Çünkü biliyorsun Map'i şey yaptı, banladı. Tabii. Yazınca linkinin adresi yazınca Windows Phone'dan Google Maps gelmiyordu falan. Orada da şeydi, Google yalan söylüyordu. Yani çalışmıyor diyordu internet şeyde ama çalışıyor. Hani istemcinin adını değiştiriyorsun, çalışıyor falan. Yani ne olacak bilmiyorum. Windows Phone'da bir şeye şekilde girecek. Hani Windows Phone'u kullanıyorum, YouTube'da benim için çok önemli, sıkıntı yaşıyorum diyen arkadaşlara MetroTube var.
Evet.
Bir de MyTube var. İkisi de paralı uygulama ama 1 dolar falan yani artık ona pek 2 lira. İkisi de çok güzel. Ben ikisine de parasını verdim aldım. Pişman değilim. İkisi de güzel. Hatta eğer kalkmadıysa bu Google'ın kızdığı download etme bile vardı MyTube'de. Kalkmadıysa son sürümüyle elimde son sürümü yok. Bu hani Google'la Microsoft'un oynadığı tiyatrodan sıkılanlar uninstall etsin YouTube uygulamasını. Bu MetroTube ya da MyTube'u yüklesin, kullansınlar. Bu ikisinin şeyi kavgası çekilmez yani. Evet. Karı koca kavgası.
Windows 8.1 18 Ekim'de geliyor.
Geliyor. Belli oldu.
Skype'de içinde gelecek.
İçinde Skype geliyor. Bakalım yeni bir mahkeme rüzgarı izleyeceğiz mi şimdi? Microsoft bir işletim sisteminin içine bir şeyler ekledi mi genelde olay olur. Hele Avrupa'da özellikle. Şimdi Skype'e ekleyeceğim diyor. Bakalım ne olacak? Microsoft biliyorsun MSN Messenger hiçbir zaman dahil gelmedi.
Doğru.
MS Messenger diye bir şey, daha doğrusu Messenger diye bir şey vardı. O ayrı bir şeydi. Onu saymayalım. MSN Messenger hiçbir zaman dahil gelmedi. Skype bakalım nasıl dahil gelecek.
Evet.
Video tutorial'lar, rehberler olacakmış içinde. İyi, Ekim. Keşke biraz daha önce çıksa ya.
Evet.
SATA 3.2. Sonbaharda yine yani Murat ortalık hareketlenecek.
Evet. SATA 3.2 geliyor abi.
PCI Express'e bağlanıyor artık SATA. Çünkü günümüzün 6 gigabit SATA'sı hiçbir şey yetmiyor. Yani en baba şu SSD hiçbir şey yetmiyor demeyelim de hani en baba SSD'ler o limite geldi, tıkandı. 560 megabayt saniye. Tamam. Dibine kadar geldi, tıkandılar. Yenisi gelecek işte. 2 gigabayt saniye. Hı-hı. Gigabit değil, gigabayt.
Evet.
Gayet iyi. Ha ama tabii ne olacak? Onu da yaklaşık bir yıl içinde SSD üreticileri
aşacak.
Doldururlar. Hı-hı. Zaten şu anda biliyorsun PCI Express'e bağlı SSD'ler var. Hı-hı. İçeri takılan. Onları şimdi ayrı modül haline getirebilecek üreticiler. Ama 2 GB'ı evet seneye doldur bu saatlerde, bu günlerde doldurmuş olurlar. Dayanmış dibine olurlar. SSD şu anda en hızlı gelişen teknolojilerden birisi.
Evet.
Güzel olacak ama.
IBM de Power CPU mimarisini Nvidia ile paylaşıyor.
Beraber lisansı açtı. ARM'ın evet. yolundan gidiyor da kimsenin umurunda olacak mı? Onu bilmiyoruz.
Evet.
Power PC mimarisi biliyorsun hani zamanında Apple'ı falan Apple'da falan bir dönem yaşadıktan sonra Xbox 360'a geldi. Bayağı bir halkla orada en çok bir araya geldi diyelim.
Sonra PUBG'da mı
artık? Ama artık yeni konsollarda Power PC yok mesela.
Apple'da yok. Bu bir geri dönüş hata
işte
herhalde.
Nvidia'dan grafik teknolojisi alıp yine bir alternatif haline getirmeye çalışacaklarmış ama.
Ama artık yani bir sonraki konsolu biz görene kadar o.
Ya ARM yürüdü gitti yani. Konsollarda ARM olmadığına şaşıyorum ben.
Değil mi?
ARM yürüdü gitti. O yüzden Power PC herhalde tozlu raflara doğru yol alır.
John Carmack'ten haber var. Bir süredir hiç bahsetmiyorduk ondan. Oculus projesinde görev alacak.
Evet, bir trafik kazasında kurucularından birisi vefat etmişti. Scott Reyes. Biliyorsun araba bir suçlu zannedersem polisten kaçarken arabayla çarpmıştı galiba. Onun yerine geçiyor. Hı hı. Görev alıyor projede. Bu Oculus da işte virtual reality gözlüğü, sanal gerçeklik gözlüğü. İddialı bir proje. John Carmack da işte tek şeyini katacak. Hem teknik uzmanlığını katacak hem de birazcık da herhalde şey olacak hani birazcık celebrity ya hani.
Dikkat çekecek oraya.
İşte yüzü olacak projenin tahmin ediyorum. Carmack da birazcık galiba bu eski uğraştığı işleri bıraktı galiba. Çünkü Rage biliyorsun başarısız oldu. Hani evet. Hiç yumuşatmaya gerek yok.
Evet, tabii.
Rage bekleneni ne teknoloji olarak verebildi ne oyun olarak verebildi. Artı şey olarak da veremedi. Hani id Software ID demeyelim kızıyorlar doğrusu id. Hı hı. id Software tek oyundan çok engine'den para kazanan bir firmaydı. Engine'ini hiç lisanslayan da yok bunların yani.
Engine konusunda Unreal aldı başına götürdü.
İşte yani arada oluyor. Unity falan gibi küçükten gelip kendini ispat eden şeyler, girişimler oldu. O yüzden Carmack'ın yıldızı artık sönmekte bence.
Evet.
Süperstardı. Bu işlerde. Ağzından çıkacak her kelimeye bakılıyordu hani evet, ne diyecek evet. diye. Artık pek kimse sallamıyor
böyle
gibi bir durum
var. Ekran kartı falan çıktığında hemen ne diyecek, onun evet. açıklaması.
Şey dedi mesela yakın zamanda söylediği önemli şeylerden birisi. Xbox One ile PS4 aynı dedi yani şey. Mimari olarak. Tamam yok biri GDDR5 falan ama sonuçta aynı dedi bunlar. Önemli bir açıklamaya da çok yer bulmadı.
Evet. Nvidia'da da Shield gayet iyi satıyor diye raporlar geliyor abi.
Öyleymiş. De. İncelemeleri falan olumlu ama bak hep. Hmm. Ama hani iyi satıyor dedikleri birkaç bin tane. Yani onun satacağı kesin zaten. Çünkü merak edip alan o kadar adam var.
Tabii biz de alırdık olsa.
Yani o yüzden bence iyi satıyor demek için çok erken. Yani birkaç bin taneye dayanarak iyi satıyor demek. İncelemeler olumlu. Ben hiç şey okumadım. Bakanlar beğenmiş.
Yani
görenler
şöyle,
beğenmiş.
Oya'ya bir sürü olumsuz görüş
onun
varken.
Onun incelemeleri olumsuz. Bizimki de olumsuz olmuştu.
Evet. Bunlar
bunun değil. İncelemeleri olumlu.
Evet. Bakalım bir gün inşallah görürüz.
Belki ben IFA'da görürüm.
Belki.
Şeyde Gamescom'da Burak görür.
Görebilir. Evet. O da oraya gidiyor senden önce.
Bizden önce o orada görebilir.
Yeni nesil Surface'da biz de olacağız diyor Nvidia.
Ama bu tabii RT olan yani Tegra'lı Surface Tegra. Diyor da yani Windows RT'nin durumunu biliyorsun.
Evet.
Dolayısıyla olsan ne yazar olmasan ne yazar gibi bir durum var.
Şeymiş RT'nin satmama sebebi de Outlook uygulaması yokmuş. Ondan satmıyormuş öyle diyorlar. Nvidia diyor.
İlginç.
Yani ki, bence RT'ye sen şeyi de koysan, 4'ü de koysan Tegra'yı satmayacak abi.
Valla.
RT'nin kendisi zayıf bir şey çünkü.
Asus vazgeçti.
Vazgeçti.
Zaten çoğu firma hiç benimsemedi. Benimseyenler de bin pişman. Bakalım. De tozlu laflara aday.
Oraya bile gelmedi abi. Elimizde hiç bizim geçmedi öyle bir şey. Yani yakınından bile geçmedi.
G zaten.
Evet. Hiç. LG'den abi G2 geldi.
Evet, bayram haftasıydı değil mi? Bunu duyurdu. Evet, evet. G2 sadece.
G2. Optimus'u zaten falan bıraktılar. Zaten söylemiştik Optimus'u vesaireyi bırakacağını.
Yani niye? Hani bir marka yaratmak önemli bir şey. Bak biz haberini yaptık. Samsung Galaxy'yi öyle bir duruma getirmiş ki artık Samsung'u bilmiyor insanlar. Amerika'da Galaxy daha evet. Çok tanıyorlar. Sony Xperia'yı zorluyor işte. Asus yok, Transformer yok, VivoPad, Taiichi falan. Bir marka yaratmak önemli bir şey. Ne bu Optimus hiç de kötü bir şey değildi. Bir tek Optimus Prime işte Hasbro mahkemeye vermedi onları neyse ki Asus'u verdikleri gibi. Niye ortadan kaldırıyorsun ki? Saçma bence. Yani. Verdikleri karar ne? Telefona bakalım. 5.2 inç.
Evet.
Gittikçe büyüyor. Gittikçe büyüyor.
Snapdragon 800 ile geliyor.
Evet, yani en iyisi. En iyisiyle geliyor. Quad Core. 2.26 GHz. 2 GHz barajı da aşıldı. Her şeyi aşmış ama LG. LG'nin telefon konusunda.
Karnesi zayıf.
Yani biliyorsun hiç böyle heyecan yarattığını göremedik. Ha kötü değil. Optimus G güzel telefondu.
Evet.
Ha Türkiye'de hiç olmuyor. Çünkü şöyle mesela Optimus G geldiğinde LG Türkiye'de Optimus G'nin lansmanını yaptı, tanıtımını yaptı. İşte şovlar düzenledi, basın toplantıları düzenledi ama aynı hafta herkes Optimus G Pro'yu konuşuyordu dünyada.
Evet.
Böyle geriden gelerek falan telefon, hele böyle yüksek telefonlara meraklı insanlar hakikaten meraklı. Yani günü gününe takip etmek isteyen ve bir an önce satın almak isteyen insanlar. Sen Türkiye'de bu insanlara kötü davranıyorsun. Bir önceki nesili satıyorsun. Şimdi ne oldu? İşte G2 çıktı. G Pro daha yeni Türkiye'de konuşuluyor. Bir kere Türk insanına kötü davranıyorsun LG. Onu söyle. Telefon konusunda kötü davranıyorsun.
İkincisi güncelleme konusunda herkese kötü davranıyorsun.
O zaten herkese kötü davranıyorsun. Ha telefon güzel. Dediğim gibi ben Optimus G'yi beğenmiştim. Arayüzü falan hani üzerine skin giydirilmiş olmasına rağmen çok akıcıydı, çok güzeldi, çok şıktı. Telefonun kendisi şıktı. Hani sahip olsam rahat rahat kullanırdım. Hiç de hani bu olmasaydı da elimde şu olsaydı dedirtmeyecek bir telefondu.
Bu ama telefonun başka
pahalı olması dışında
güzelliği var. Ya yani daha doğrusu güzelliği değil miydi? Bir hani özelliği deyip bir sonraki Nexus 4'ü alacak da. Hani 4 de Nexus 4'ü de sonuçta LG üretiyordu.
Evet.
Şimdi Nexus 5'i de LG üretecek. O da bu telefon olacak. Kabaca diyenler var. O anlamda ilginç.
Ben sanmıyorum ama tabii sadece şey yapıyorum. Düşüncem öyle yani. Elimde bir bilgi falan olduğundan değil. Şuna dayandırıyorum söylediğimi de. Bu kadar yüksek hardware Nexus'larda pek olmuyor. Çünkü biraz ucuz oluyor Nexus biliyorsun. Google'da desteklediği için Amerika'da. Ama süper olur. 2 GB bellekli, bu kadar hızlı işlemcili, bu kadar büyük ekranlı, 3000 mAh pil tadından yenmez yani.
Yani şey bile var işte optik titreşim engelleme sistemi, 13 megapiksel kamerası.
Bir de bu
kamerası.
Bir arkada düğme muhabbeti var. Ha, bu evet, telefonun düğmeleri arkada. O. Olayı o. Hani her telefonun bir olayı oluyor ya. Bunda da arkada ama.
Bir
bakalım.
De ön çerçevesi falan bayağı inceltilmiş.
Evet.
Şık telefon.
G3 çıktığında bu gelir Türkiye'ye.
Değil mi?
İnceleriz.
Evet.
Çünkü bir nesil geriden.
Facebook'a trending topic geliyor bu şarkı.
Yandık artık. Ya. Trending topic savaşları.
Buraya sıçrayacak.
Facebook'ta da yaşanacak. Ama Facebook'ta zaten biliyorsun o tag geldi kimse umursamadı.
Yok, tagmadı.
Facebook'un şeyine uymuyor çünkü. Yapısına pek uymuyor.
Evet.
Hani
Yani Twitter'da her gördüğünü aktarma işte.
Twitter'da habire hani şey var ya, yok takipleşelim işte, cumartesi takipleşelim, pazar neşeli takip yapalım falan. Facebook'ta öyle bir şey yok. Facebook daha özel. Twitter daha ortamalı.
Evet.
Dolayısıyla trending topic falan pek tutmaz Facebook'ta
tutan
herhalde.
Bir şey de Foursquare abi.
Türkiye'de evet.
Türkiye ilk yani ikinci ülke.
Dünyada ikinci. Dünyada. Amerika'dan sonra evet. İkinci.
Hem de açık arayla. Bizden sonra Brezilya var. Neredeyse hani onun iki katıyız.
Evet, evet. Hayret. Foursquare Türk insanına çok uymuş yani nedense kafasına. Evet. Çok uymuş. Yani çok benimsemiş. İlginç. İlginç.
Yine
benim en hani varlığına hayret ettiğim ve hep böyle işte ahkam keserken örnek verdiğim şeylerden birisi Foursquare abi işte. Hani bugün insanlara bir gün deseydin ki 5 sene önce biz bir server açacağız. Sen gittiğiniz her yeri telefonunuzdan o server'a kaydedeceksiniz deseydik. Artık ne manyaklığımız kalırdı ne sapıklığımız kalırdı herhalde. Şimdi herkes işte Foursquare'de Türkiye ikinci sırada.
Yani. Abi tabii şey her şey değişiyor. Yani bunu sadece evet. Öyle düşünmemek lazım. Tüketim çılgınlığı yolundan çıktı. Artık tükettiğini de gösteriyor. Tüketmek yetmiyor, ettiğini de gösteriyorsun.
Ya öyle. Ya ben onlar. Bu şuradayım. Serdar Kuzuloğlu'nun televizyon programına misafir olduk, evet. Konuk oldum ya ben. Orada sayın hocamız bir fıkra anlattı da pek TRT ekranında olduğumuz için pek anlatamadı biliyorsun. Of süper bir fıkraydı aslında. Ve şeydi hani tam hani bilmeyenlere anlatalım biz de şey anlatacağız. Adam şeye düşmüş. Temel işte fıkralarımızın kahramanı adaya düşmüş. Adaya da kim işte Angelina Jolie de yüzerek gelmiş çıkmış gemi batınca. Bunlar tabii artık arkadaşlık ediyorlar orada. Ama bir süre sonra Temel böyle dertleniyor, tamam mı? Ya işte diyor, hayatım diyor ki ya nedir derdin? Adam da hani şeyle birlikte hani dünyanın en güzel kadınlarından biriyle birlikte yine çok dertli falan. İşte yok çözemiyor, hep Temel çok dertli falan. Artık diyor ki Angelina ya bak ne istiyorsan seni mutlu etmek için yapacağım. Ya yapar mısın? Yaparım. O zaman diyor işte şu saçını kes biraz şöyle bıyık yap kendine bilmem ne. Benim erkek kıyafetini giy otur tamam. Oturtuyor erkek haline sokup Angelina'yı karşısına şey diyor. Ya işte Mehmet ben iki aydır kiminle beraberim biliyor musun? Bu yani önemli olan kiminle beraber olduğun değil, bunu anlatabiliyor musun? Anlatamıyor musun? Nereye gittiğin, neyi yediğin, neyi satın aldığın değil, bunları kaç kişiye söyleyebiliyorsun? Foursquare de bu. Tabii ben de şimdi fıkranın içine ettim, fıkrasına gülünmeyen adam oldu da bunu şey anlatmanın yolu yok. Hani ortalık yerde pek böyle Bülent hocamın da çektiği şey normaldi çile. O bir de TRT ekranında. Dolayısıyla bu fıkrayı çok düzgün anlatmanın yolu yok. Ama anlamışlardır. Bence çok olayı doğru anlatan bir şey. Foursquare de bunun araçlarından birisi. Adam hemen Reyna'ya gitti mi çakıyor orada. Ha, kapısının önünden geçerken de yapabiliyorsun aynı şeyi de. Ben bir kere oturduğum yerden stada check-in yaptım mesela. Nasıl olduğunu anlamadım. Enteresan. Ben süreceğini zannetmiyorum ama. Yani Foursquare çünkü... Foursquare şöyle bir şey yaptı. Foursquare'ın bir tutulmasının bir nedeni de çöp çatanlık boyutuydu. Çünkü orada bak burada işte Ayşe varmış, resmi de çok güzelmiş görüp mesaj atıyordun. Foursquare onunla o özellikleri şey yaptı. Budadı, çok azalttı. O yüzden bence insanlar bir anda şey yapar, hani bırakır.
Olabilir. Ama yakın bir tarihte gözükmüyor yani.
Yani şöyle söyleyeyim, Foursquare'de denemek istiyorsan bir account aç. Fotoğrafına eşek resmi bile koyabilirsin. İsmini işte koy Dilara, şey Tuğçe, Yeşim bilmem ne. Gör gelen mesajları.
Doğru.
İşte ilginç tabii ki.
Bak yine seni hiç şaşırtmayacak bir haber geliyor Levent abi. 17 milyon öğrencilerin bilgisi satılmış.
Satılmış. Hiç şaşırmadım, evet. Hiç şaşırmadım. Allah belalığını versin. Ne diyeyim? hakikaten okul çağında çocuğu olan arkadaşlar, dinleyenlerden varsa deneyimlerini aktarsınlar. Bir iki benim arkadaşım hakikaten dediler, çıldırıyoruz dediler şey mesajlarından. Okul reklamlarından.
Ya,
değil mi? Okul nereden mesajlarından. Geliyor? Daha kötüsü tabii öğrencilerin değil, velilerin bilgilerini sattıkları için bu noktada. Kapıya adamlar geliyormuş. Biz
pazarlamacılar değil mi? Ha,
biz e-okuldan geliyoruz. İngilizce eğitim seti, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı okul kitapları seti bilmem ne. Felaket. Felaket zaten hani bu bilgiler şey olmuş durumda. Hani gayri resmi yollardan satılmış durumda. Bir de böyle resmi olarak satınca felaket.
Öyle.
Ya okul çağında çocuğu olan arkadaşlar, dinleyicilerimiz kendi deneyimlerini bize aktarsın.
Evet.
Benim dediğim gibi benim arkadaşlarım özellikle bu hafta delirmişlerdi. Çünkü hayır, şey okul reklamı geliyormuş da işte.
Bu reklam geliyorsa yine iyi. Şimdi böyle bir veri tabanı var biliyorsun. Şimdi bilmem en geçen gün neydi? Redek bir Adana'yı mı ne eklemiş evet, şeyin faturalı iskiyi mi hangisi, elektrik firmasını mı birisine eklemiş işte. Hmm. Yani çok becerikli olduklarından değil bazen. Hakikaten devletin acizinden kaynaklanıyor bunlar. Yani yarın öbür gün şimdi bu verilerin güvenliğini kim garanti ediyor? İşte. Yarın öbür gün bir sapığın eline geçmeyeceğini biz nereden bileceğiz?
İşte.
Çocuğun bütün bilgilerini adresi her şeyi orada.
Kapıya gelecek
herif. Evet.
Sorun kim ödeyecek? O hesabı kim verecek? O hesabı kim verecek?
Biliyorsun bizde muhtara hırsız giriyor. Bütün bilgilerini alıyor gidiyor bilgisayarlarla birlikte.
Murat şöyle bir olay var mesela işte beni Türk.net mi ne firması arıyor. Ben hayatımda bu firmadan hiçbir hizmet almadım. Hani sitesine girmedim ömrüm boyunca. Adam ben başka bir firmadan ofiste ADSL var. TTNet ADSL var. Adam benim TTNet'te olan bütün bilgilerimi biliyor.
Değil mi?
Ayda kaç para ödüyorum, hangi paketi kullanıyorum hepsini biliyor. Nasıl biliyorsun diyorsun. Bu bilgiler internette var falan gibi yalan söylüyor. Bu bilgileri satın alıyorlar. Ha ama her zaman kurumu suçlu. Burada kurum satmış. Tamam, Milli Eğitim skandalı ayrı skandal ama bir de bireysel şey var. Memur satıyor. Memur oradaki bilgileri doldurup USB diske satıyor. Bir de o var. Ya çözülmesi lazım tabii. Senin dediğin gibi bu iş felaket. Bu iş felaket. Sen çocuğu okula gönderiyorsun, kapıya birileri geliyor.
Ya bir de şu var abi, bu bilgiler benim bilgim. Bana nerede, hangi aşamada sordun ya da ben bilmeden bir yerlere imza mı attım?
Bir şey, çocuğu okula kaydettirdin o işte. Bilgiler evet, onda. Çocuğu okula kaydettirdin, yani şu adam durumda, her şeyi biliyor.
En azından bu tip şeylerde benim rızam alınmalı. Benim çocuğumun bilgisi girmesin kardeşim diyebilmeliyim.
Bu şey, bu bilgiler... Süper değerli bilgiler. Çünkü şey, şimdi mesela hani e-mail adresi. O en düşük seviye bilgi. Yani şey, hiçbir şey yok. Kim bu? Sarı çizmeli Mehmet Ağa et sarıçizme.com. Hiçbir şey değil. Sonra bunun değeri ek bilgi geldikçe artıyor. Mesela bu e-mail adresinin sahibinin adı soyadı varsa tak biraz daha değerli bilgi. Çünkü bu sefer ne olur? Hitap yazabiliyorsun. Sayın Mehmet Ağa diye. İşte daha erkek mi kadın mı, işte nerede, evli mi bekar mı falan bilgi eklendikçe,
sınıflandırılabildikçe
değeri artıyor bilginin. Hı-hı. Çünkü hedefleme yapabiliyorsun. Tabii. Adam erkek 20 yaşında bilmem ne, ha mesela buna bir şey bilgisayar oynuyor olabilir, oyun reklamını çakalım. Evet. Ama 80 yaşında kadın.
Tabii.
Buna ilaç şeyi i̇laç, yollayalım, evet. İşte. Reklamı yollayalım.
Organ büyütücü yok.
O yüzden
beyninizi büyütün.
Beynimizi büyütsün. O yüzden Murat bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilgileri altın değerinde yani.
Abi bunu
adresi var, adamın çocuğu var, çocuğun cinsiyeti, yaşı belli, şeyi belli.
Ya bak,
inanılmaz.
Buradan şeyi de öğreniyorlarmış. Milli Eğitim olduğu için çocuğun notlarını falan da öğrenebiliyor. Şimdi çocuğun notları düşükse mesela.
Matematiği kötü çocuğun.
Evet, yarın sana
matematik destek kiti seti.
Ya, ya da şey, çocuğunuzun galiba geri zekalı, şu hapı yutarsa işte zekası artacak anlamına gelecek. İlaç sektörünü de her yere satarsın
tabii
bunu ya.
Tabii canım, inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey.
Ve senin bu konuda hiçbir söz hakkın yok.
Yani. Ben çocukken böyle bir şey yaşadım.
Nasıl
bir ya? Çocuk dergisinde böyle bir şey vardı. Form vardı. Hani size doldurun Mickey Mouse resmi yollayalım falan gibi bir şey herhalde. Çocuk hakikaten ilkokul yani çocuk. Ortaokul. Ben de yollamışım. Ben okuyordum çocuk dergilerini şeylerini. Ben yokken eve birileri gelmiş. Bizimkilere İngilizce seti satmış. Bizimkilerde ya belki de bizimkilerde ben istedim zannetmişler. Ben okuldayım. Bizimkiler de almış. Ha tamam çok şey değildi yani kötü bir şey değildi. Sonuçta işe yaradı. Ama öyle ben öyle bir talepte falan bulunmamıştım. Yani kesinlikle o şeyi kullanarak hani belki de şey de yaptılar. Ben de ortada yokum. Pazarlama da yaptılar. Belki. Sizin çocuk başvurmuş ya. Falan dediler belki de. Satmışlar gitmişler. 30 sene 30 senelik olay. Evet. Ama var işte yani.
Evet.
Şimdi hazır o bilgiler böyle form doldurtmaya da gerek yok. Böyle gelecek önü. Zaten işte gelip kapıdan satıyorlar. Senet imza atıyorlarmış millete. Hı-hı. Aynı şeyleri satıyorlardır. Rezalet Murat. Çok büyük skandal yani.
Yani Amerika ile falan uğraşırken bizim ülkemizde neler oluyor?
Evet. Ve bu bilgiler ortalığa yayıldı. Artık hiç de kafaya takmayacaksın.
Tabii. Bitti.
Tecavüz TC, gerçekleşti yani. Hiç.
Hiçbir özelliği hiç. Yok.
Adam senin adını, soyadını, bütün kişisel bilgilerini şeyi öğrenmiş. Taşınsan bile nüfus müdürlüğünden yeni adresini bulur bu adam.
Yani senin. Tabii her şeyini bulur.
Hiç.
Abi yurt dışından iPhone getirenlere şok
diye bir
diye haber çıktı ama
yani,
böyle bir haber yok. Yani onu söyleyelim. Sırf onun için aldım
bir
bunu.
Bir kere şey Murat. iPhone kısmı palavra.
Tabii.
Sadece tribüne oynama. Çünkü şey işte 4000 küsur 1500 kaçak telefon için İşte 4000 kişi hakkında saygısızlığa duyurulmuş. Ama nereden iPhone olduğunu öğrendin? Nerede iPhone? Bu sadece tribüne oynama. Ama biz bunun linkini verdiğimiz bilgi çağını da suçlamayalım. Onlar da sabahtan almışlar.
Tabii canım.
Palavra bir haber. Yani şöyle, 4000 kişi hakkında savcılığa başvurulmuş olabilir BTK tarafından. Ben ona palavra demiyorum. iPhone kısmı %100 palavra diyorum.
Şey de palavra ki, yani 4000 kişinin peşine düşünmesi de palavra. Öyle bir şey yok. Acerer açıklama yaptı. Böyle bir şey yok. Sadece diyor ki, şimdi kayıt için yetki verilen yerler vermiş. Telefon kaydı için. Bunlar kötüye kullanmışlar evet. Yetkilerini diyelim.
Hiç şaşırmıyorum.
Onlar için açılmış bir şey bu. Yoksa oradan telefonunu evet. Kaydettirmiş adamın peşine tek tek düşmüyorlar.
İşte şey olmadan, yurt dışına giriş olmadan telefon kaydetmişler. İşte şu pasaporta telefon kaydetme diye bir şey var ya.
Hı-hı.
Hemen ülkemizde o da bir sektör haline geldi. Borsası falan açıldı böyle. Site var şey yapıyorsun, bid yapıyorsun. Hani açık arttırma falan. Tabii böyle şeyler çıkınca da bunun yolsuzluğu da beraberinden geldi.
Abone merkezleri, aboneler değil. Evet. Abone merkezleri hakkında suç duyurusunda bulmuş.
Hacıların pasaportlarına yazdırmışlar ya telefonları ya. Çıkmıştı ya biz haberini yapmıştık. Rezillik Murat.
Evet. Yine hiç şaşırmıyoruz.
Bir BTK haberi daha var.
Söyle abi.
Ha BTK zaten kendi ben onu görmedim. Ha, yok, sen yok, eklemişsin. Evet. BTK tabii. Yayında yalanlamış zaten öyle bir şey
işte,
yok.
Evet, bu
i̇şte ben onu görmemiştim. Bir BTK haberi daha var. Bu da numara taşıma ile alakalı.
Numara taşıma.
Evet. Bu numara taşıdığın zaman hani seni arayanlar bir farklı bir bip bip bir ses duyuyorlar ya.
Onu istemiyorlar.
O sesi BTK kaldırılsın diyor.
Yani.
Önemli mi? Yani sen şimdiye kadar hiç şey yaşadın mı? Aa adam numarasını taşımış kapatıyorum.
Hiç yaşamadım.
Abi konuşmam lazım. Yani. Konuşacağım yani.
Bir de işi uzatıyor. Herhalde ötüyor mötüyor.
Yani bilmiyorum.
Direkt çalsın.
Direkt çalsın. Ha ama yani şey adam var mıdır ya? Hani onu da dinleyicilerimizden varsa bize bilgi versinler. Hani aa senin numaran Turkcell ben seni aramam ben Vodafone'dayım diyen adam var mı günümüzde?
Hmm.
Abi öyle bir şey yok yani ne bileyim. Ha, ya vardır da, belki de kaç milyonlukta kaç kişidir?
Bilmiyoruz işte biz açık açık soralım.
Soralım.
Bizim dinleyenlere. Önemli mi değil mi ya da nasıl bir tepki yani
çünkü
veriyorlar?
Çünkü şöyle abi ben seni arıyorsam demek ki ihtiyacım var bir şey abi konuşmam şöyle, lazım.
Ama şimdi biz çok iyi örnekler değiliz. Biz telefonu sadece iş için kullanan insanlar olduğumuz için.
Ha, sevgilisini arayınca şey yapan o zaman şey yapsın. Önceden anlatsınlar aralarında abi. Zaten onlar zaten hep, gençlerin 4'er 5'er haftaları yani. Bırak ya. Onlar beleş konuşuyor ya bize faturayı çalışanlar normal ödüyor gençler. 1000 tane tarife yok yaz boyunca bedava, kış boyunca bilmem ne indirimli. Onların hayatı güzel.
Evet.
Önce sen kapat yok sen asıl sen kapat muhabbeti yarım saat.
Raspberry
Pi... Bizde de bir an önce kapat yazmasın. Hiç öyle önce sen kapat falan yapacak halimiz yok.
Raspberry Pi Türkiye'de resmi bir satıcı belirlemiş nihayet.
Evet, bu sefer satanlar vardı.
Vardı da.
Fakat bu sefer artık hani kendileri bir açıklama yaptılar.
Evet.
Sam Teknoloji anonim şirketini.
Linki var.
Belirlemişler. Hı. 90 küsür lira şu anda.
96 lira. B Type B 512 evet. megabayt olan.
Valla bence fiyat iyi Murat.
Fiyat iyi abi.
Ya çünkü şöyle $35 zaten 70 lira.
Evet.
25 lira da adam kazanacak tabii ki. Hayır. Artı bir de bunun içinde nakliye var.
Nakliye var abi. Sen onu kayıtsız postayla yollamayacaksın buraya kaybolmasın diye.
Bir kayıtlı de bu posta şey pahalı. Var. Adam bunu ithal ediyor.
Tabii vergisi var bilmem nesi var.
Vergisi var, müşavirlik masrafı var, ambar parası var, osu var, busu var. Artı ben şey inanmıyorum. Hani bunu büyük olasılıkla Türkiye'deki firmalar diğerleri için de geçerli. Yani yine bunlar 35'ten alıyordur bunu. Hı. Çünkü şey değil, adet kaç tanesi Raspberry Pi satacaksın. Bir de biliyorsun Raspberry Pi diye bir şey satan firma yok. Onlar işte anlaşma yapmışlar. Element 14'ten, yani Farnell'den alıyorsun ya da işte RS Electronics'ten alıyorsun. Raspberry Pi dükkanının dükkanı, kanalı işte diye bir şey yok. Fatura kesmiyor adam sana. Git bundan al diyor. Neyse sonuçta 100 liraya Türkiye'den
alıyor.
Ha illaki daha ucuzunu alacağım diyorsan al.
Evet. Gerçi aksesuarları diye bir şey de satıyorlar da bir kategori açmışlar ama içindeki şeyler şey HDMI, S-Link'in kablosu, adaptörü, SanDisk'in evet. belleği falan standart şeyler yani.
Evet.
İyi olmuş. En azından adresi İyi yeri olmuş. Yurdu belli. Fiyat da güzel. Tatilde telefondan müzik yayını dinleyene 15 bin euro fatura şoku abi.
Ya birazcık da arkadaş da bu konularda deneyimsizmiş galiba ya.
Almanya'da
stream yapmış gurbetçi abimiz.
Türkiye'ye geliyor Almanya'dan.
Türkiye'ye tatile gelince Urlaub mu diyorlar ne diyorlar? Urlaub mu diyorlar Almanca gurbetçi lisanı. Türkiye'de müzik stream etmiş. Fakat tabii ki roaming denen şey üzerine kabus gibi 15 bin euro ile çökmüş.
979 olur. Megabayt.
Yani 1 gigabayt bile değil yani. Gigabayt. 1 gigabayt kullanmış. 15 bin euroya 1 gigabayt. Ya işte Murat, şimdi Google, Apple bize ne diyor? Müziklerini diyor koy buluta, şeyde taşıma.
Tabii tabii.
Yanında taşıma. Taşımayayım da güzel kardeşim, böyle olmuyor ki işte. Böyle olmuyor ki.
Yani buna bir çözüm bulunması lazım ya.
Yoksa her şeyi... Bulutta tut diyor adam sana.
Tutarız.
Tutayım da.
Sonra işte faturayı tutuyorsun.
Faturayı mahkemeye vermişler, avukata vermişler de.
O iş çözülür de. Yani sürekli de yemezler. Hani ya nasıl olsa mahkemede evet. Hani ya da anlaşma olmaz yani.
Olmaz.
İngiltere'nin web filtresi haberini yapmıştık geçenlerde. Hani pornoyu engelleyecek haberi. Şimdi altından ufak ufak çıkmaya başladı. Meğer başka evet. şeyler de filtreleniyormuş.
Aynı Türkiye'deki olay. Evet. Biz Türkiye'de filtrelere niye karşı çıktık? Çünkü bunun sadece işte çocukları koruma amaçlı olmadığını, bunun bir kontrol aracı olduğunu söyledik. Bize pornocu dediler. Bizim gibi konuşan herkese Hı. pornocu dediler. İşte İngiltere'deki olay da aynı. Yine porno diye çıkıyor. İşte çocukları koruma falan diye çıkıyor ama altında bakıyorsun kullanılan, kurulan sistem genel olarak bir sansür ve yönetim sistemi. Hı hı. İşte bu da İngiltere'de aynı Türkiye'deki şeyler yaşanıyor. İşte bunu fark edenler karşı çıkmaya başladı falan filan. Aynı şey bizim yaşadığımız, gördüğümüz şeyler orada da. Ya burada bizi takip ediyor bütün dünya. Yani evet. Biz öncü durumdayız.
Gurur duyuyoruz.
İşte şey, aynı şeyler İngiltere'de yaşanıyor.
Evet. BlackBerry abi kendini satışa çıkaracak.
Alan olacak mı?
Olur, olur. Kim alır bilmiyorum da.
Ama bak BlackBerry satılmayı zaten uzun süredir istiyor. Ama o parayı kimse vermez.
Herkes değeri düşsün diye bekliyor.
Evet.
Ama BlackBerry de böyle hani Z10'du işte BlackBerry 10'du derken değerini kaybettirtmemeyi bir şekilde başarmıştı.
Evet.
Ama o şimdi bunlara rağmen işler iyi gitmediği için herhalde artık kendi başlarına bu işten kurtulamayacaklarını gördüler ve satış dahil opsiyonlar nedir? Hani ortaklık ya da bir devir neyse hepsinin incelenmesi için bu JP Morgan'la anlaştılar. Şu anda Blackburn'un geleceği belirsiz ama resmen artık hani gidici. Kime gidecek o belli değil sadece. Halbuki iyilerdi yani Blackberry 10 güzel. Ben hala kullanıyorum Z10'u. Hatta işte bir deneyim programı da yapacağız bununla ilgili. Kendi haline bırakıldığı zaman yaşayacak, dallanıp budaklanacak, budaklanacak bir sistem. Ama tek eksiği var Levent abi. Ekosistemi yok işte, bir tane telefon. Yani ben bunun yanına bir tablet alayım desem, o tablet ya Android olacak ya iOS olacak. Oturup bir de onlara para vereceğim oradaki uygulamalara. Halbuki sen Android tablet kullanıyorsun. Android telefonu aldığında hiçbir şey yapmana gerek yok. Aynı uygulamayı paşa paşa kullanacaksın. Evet. iOS aynı şekilde. Dolayısıyla böyle bir hani cazibe merkezi olacak bir hali yok. Bunun bir yok. Gerçekten buna bir işi bilen birisinin el atması lazım. Bu evet. Ekosistemi kurabilecek birisinin. Evet. Tablet hemen kazandı. Yani elinde tablet vardı ve çok güzel bir tabletti. BlackBerry 10. Tablet 10. Adı neydi onun bizim şeyi aklıma gelmiyor. Model adı.
Tablet, Playbook.
Playbook. Heh, Playbook. Ona BlackBerry 10 bir türlü gelemedi.
Ve sonra da gelmeyecek dediler.
Gelmeyecek dediler. Gelse bak o donanımı eskimişti onun. Ama ona rağmen alet güzeldi. Tabletin o verdiği hissiyatı, duruşu. Ama beceremediler.
Yani yaptıkları çok sinir bozucu bir şeydi zaten. Çünkü bize ne dediler? BlackBerry 10 çıkacak. Kesin gelecek dediler. Bu tablete de yüklenecek. Sonra BlackBerry 10 çıktı, tablete gelmedi. Ya ileride gelecek falan dediler. Sonra da gelmiyor dediler. Yani alıp böyle o tableti BlackBerry binasının önüne de yakmak isterim. Ya da işte müdürü çıkarken böyle önüne atmak isterim. Biz o tableti pamuklara sarıp sakladık burada. BlackBerry 10 çıkacak da içine yükleyeceğiz de işte BlackBerry 10'u bunda kullanacağız falan diye. Ne oldu? Kapıya şey oldu, takoz oldu yani en sonunda.
Evet, BlackBerry'nin akıbeti de böyle abi. Xbox One'la ilgili haberler hala gelmeye devam ediyor. Durmuyor abi.
Her hafta.
Her hafta bir şey, her hafta bir geri adım. Fabrikaya geri döneceğiz yakında.
Microsoft Xbox One'ı Xbox 360 haline getirecek, evet. Verecek millete, olay bitecek.
Şimdi iyi ki Kinect takılı olmadan da çalışabilecek.
Evet.
Olay.
Çalışmayacaktı, evet, çalışacak.
Bazıları bunu yanlış yine yayınladılar. Hani Kinect'siz satılacak falan diye öyle bir şey yok. Kinect'le geliyor ama Kinect'i kapatabiliyorsun.
Evet.
2014 yılı içinde PC'de de kontrolcüsü çalışabilecek. Şimdi şu anda bir tane aparat alıyorsun USB'den bağlanan. Onunla yapabiliyorsun.
Çalışacak dedi, kabloyla çalışacak ama. Ben sana söyleyeyim.
Bakacağız.
Çünkü bu Xbox One kontrolcüsünün güzel bir özelliği var. Üzerinde micro USB portu var.
Evet.
Sen oraya bir herhangi bir micro USB kablosunu takıp PC'ye takıp ama çalışıyorsun.
2014'te.
2014'te ben onun şu anda takılınca niye çalışmayacağını anlamıyorum ya. Çalışması lazım.
Bir de 21 ülkede çıkacaktı.
Çıkmıyor.
Çıkmıyor. 8 ülkeyi elediler. 13 ülkede çıkıyor.
Çünkü yetişmiyor.
Yetişmiyor. PlayStation 4 bile biliyorsun ön siparişleri kapattı. Onlarda da öyle bir gelişme
onlar
var.
Onlar tükettiler.
Yani evet.
Şey değil, Xbox'ın yaşarlı işte millet. Alıyor.
Evet millet
şeyde,
alıyor.
Xbox One'da bir de şey çıktı. Her şeye gold üyelik gerekecek. O online yayın falan için. Şimdi Microsoft'un başına Xbox 360 haline getirecek yani.
Bir de tabii şu var.
Orasını kestik, burasını kestik.
Bize zaten, biz o 21 ülke arasında değildik.
Bizim
artık bize ne zaman gelir Allah bilir.
Bizim adımız bile geçiyor.
Evet. İnşallah bir gün gelir.
Evet.
Abi bir haber daha yine Kinect'in altına denk geldi. Sürekli açık kalan kameralarla ilgili. Adamın birisi... çocuğunun izlendiğini fark ediyor. Foscam kamera bizim burada.
Oo, Foscam.
Evet, bizim burada.
Yere göğe konulmayan.
Evet, marka. Konusunu ettiğimiz Foscam kamera ama hacklenen router abi bu sefer. Çünkü Foscam'in de haberi çıkmıştı daha önce. Hack direkt adam içine girip işte ele geçirebiliyordu. Onun hemen yaması çıktı. Ama tabii bu sistem otomatik değil ki. Kendi kendini güncelleyemediği için elle güncelleme yapılacak. Kimse güncellememiş. Onu da söyleyelim. Foscam kullanan varsa kontrol etsinler modelini. Yaması var, güvenlik yaması var. Bu router'dan hack yemiş sistem. İşte adam hadi bir de şey konuşmaya başlamış. Çocuğa küfür ediyormuş.
Allah'ım ya.
Çocuğun adını duvarda yazıyormuş çocuğun adı. He, bebeğin oradan, adı. Görüyordu. Oradan görmüş. Çocuğa küfür ediyormuş. Allah'tan çocuk sağırmış abi. Sağır doğmuş.
Duymadı.
İşitme cihazı da kapalıymış. Duymamış hiçbir şey. Rahatsız olmamış, korkmamış. Ama şeyi fark etmişler, kamera aileye doğru dönmeye başlayınca demişler biz izleniyoruz. Hemen sökmüşler tabii sistemi.
Vallahi şunu söyleyeyim. Kameraların eğer en ufak bir rahatsızlığınız varsa kapatın, fiziksel olarak kapatın. Bir evet. Sticker alın, etiket alın, yapıştırın ağzına, gözüne.
Gözüne.
Ağzına vurun. artı şu var. Kablosuz kameralar daha riskli.
Tabii.
Çünkü araya girme ihtimali var. Kablolu kameralar daha güvenli. Fiziksel olarak hiç olmazsa. Bunun dışında benim ciddi bir güvenlik riski olarak gördüğüm, şimdi günümüzde kameralarda şu başladı. Bu Foscam'da başladı. Daha önce yoktu. BIOS update ile eklediler. Avtek diye bir kamerayla uğraştım bayramda. Onda da gördüm. Firma dinamik DNS hizmeti veriyor sana.
Evet.
Fakat ben bu Çinli'ye zerre kadar güvenmiyorum ki o dinamik DNS hizmetine güveneyim.
Yani.
Artı bir de değil ki Murat, adam dinamik DNS hizmeti vermiş. Formatı şu. İşte uyduruyorum. AXX950.avtek.com. O tabii ki 951, 952, 953'de o şeyin gittiği çok belli. Hele bir de zaten iki tane kamera aldıysan anlıyorsun ki o numarayı öyle gidiyor. Onu bir taramaya başlarsın 001'den.
He.
999'a kadar 1000 tane kamera elinde işte.
Değil mi?
Bunların atıyorum %70'i de default username şifreyi değiştirmeyeceği için işte 700 tane çocuğun odasına bakıyorsun. Böyle. Dinliyorsun. Hepsi mikrofonlu şeyle. Dinliyorsun. Felaket. Ama bu hepsi için geçerli işte. Bu kameralara çok dikkat etmek gerekiyor. Artı şu var. Bazı firmalar bu hizmeti satıyor. Yani sen böyle işte evine kamera alıp router'a tanıtıp falan kurmakla bizim gibi uğraşmıyorsun. Bir firma geliyor. Evini kameralarla donatıyor. Bu NVR denen işte kayıt cihazını koyuyor. Fakat bu kayıt cihazını da kendi bulutuna bağlıyor. Sana da buluttan username şifre veriyor. Tamam da hani o kameralara kimler bakıyor orada? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Öğle tatilinde ya şu bakalım şu evde de güzel bir bakıcı vardı. Belki bugün mini etek giymiştir diye bakılıyor mu acaba? Bilmiyoruz. Ama polisin Mernis mi, Mendis mi, bilmem ne kameralı, Mobese kameralarından haberlerde izliyoruz. Buzda kayanlar, bilmem ne kaza oldu. Yani ben o görüntülerin bile nasıl çıktığını dışarı anlamadığım için bir türlü. Aman dikkat diyorum arkadaşlar yani. Hiçbir güvenliği yok çünkü.
Öyle.
Hiçbir güvenliği yok.
Öyle.
Yani, hiçbir güvenliği yok.
Son bir haber. Kepler teleskopu öldü Levent abi. Yazık
niye?
Oldu.
Niye? Erişemiyorlar.
Yok, erişiyorlar. Şöyle, sistemlerinden hareket ettiren sistemleri var. 4 tane bunlar. 3 tanesi çalışsa oluyor. Biri yedek gibi düşünün. Yedeği zaten gitmiş. Asıllardan biri daha gitmiş. Yani artık istedikleri hareketleri verdiremiyorlar uyduya. Dolayısıyla
yönlendiremedikleri
için de bir işe yaramıyor.
Yazık. Gitti paralar.
Çektiği veri bile hani işte daha yarısı anca işleniyormuş da. Ama evet. Diyorlar. Yani atması gereken bir tur daha vardı diyorlar anlamında. Hani bir şey buluyorsun ama onu bir doğrulaman gerekiyor. Evet. O da bir ekstra tur. Onu atamadı diyorlar. Hani şimdi o eldeki verileri doğrulayamayabiliriz diyorlar. Yazık olmuş.
Yarayacaktı o. Hareket etmese bile öyle durduğu haliyle çekeceklerdi. Hani ama işte gelen şeyleri çekeceklerdi.
Kurtaramıyorlarmış.
Yazık. Hubble parasını kat kat verdi karşılığına ama Kepler
koyuyorlar pentiğimizi. Garibim çalışıyor.
İsminin şeyi değilmiş bak, üzdü bizi.
Evet. Olsun, yine de yani bayağı faydalı veri toplamış.
Tabii dünyadan hani arada atmosfer falan olduğu için dünyadan en baba teleskobu da kursan bir yere kadar. Ama teleskobu dünyanın dışına çıkarttın mı önüne evren açılıyor bir anda. Tabii bir de bu teleskoplar biliyorsun çekmiyor, sırf göz gibi fotoğraf çekmiyor. İnfrared de çekiyor, başka işte dalga boylarında da çekiyor. Radyasyon fotoğrafı çekiyor falan. Evreni gidemeyeceğin yeri uzaktan seyrediyoruz hiç olmazsa.
Evet. Bu hafta abi çok fazla oyun haberimiz yok. Daha çok bu haftanın bombası Humble Bundle.
Humble Bundle ortalığı yıktı. Origin Bundle'la bugüne kadar kendisini umursamayan oyun dergilerine bile haber oldu.
Evet.
Çünkü Origin'le, EA'yle bir anlaşma yapmışlar. Gönlünden ne koparsa paraya 6 oyun veriyor. İçinde Dead Space 3 bile var. Bunu 1 dolara alabiliyorsun. 4.74 mi ne? 5 dolar verirsen, 10 lira verirsen Battlefield 3'ü de veriyor. Çoğu oyunun hem Origin hem Steam key'ini veriyor. Çok güzel.
Müthiş. Ben aldım.
Çok güzel ya. Dead Space 3 ben almak istiyordum, aldım işte. Yani Dead Space 3 bu senenin oyunu ya.
Ben Battlefield'ı da var olmasına rağmen aldım dursun.
Değil mi? 5 dolara 10 liraya bir tane daha key alıyorsun. Origin açısından çok mantıklı. Çünkü Origin'i yaygınlaştırmak için
ya, değil mi?
İyi bir fırsat. Çünkü Dead Space 3 şeyde yok. Steam'de yok. Diğer oyunların hemen hepsi Steam'de var da Battlefield ayrı zaten. Dead Space 3 Steam'de yok. Origin'i tanıtmak için insanlara bir fırsat. Ha, gerçi ne oldu? Göçtüler.
Ya.
Açıldığı gün göçtüler. Arkadaşlar humblebundle.com'dan alıyorsunuz. PayPal falan hepsi geçiyor.
Kredi kartı.
Artık hani bundan daha şey yok. Bedavaya neredeyse alıyorsun oyunları. $1 alt limit. Dediğim gibi Battlefield 3'ü istiyorsanız yalnız bir limit var. 4, o dinamik değişiyor. 4 küsür de şu anda. $5 alıyorsun işte. Bence alın. Orijinal oyununuz olsun ya. İşte. Hani hayatta almıyorum malmıyorum diyorsanız bile orijinal oyununuz olsun. Denemek için falan kullanırsınız bir şeyleri. Güzel bir fırsat. Bir de şey açtılar. Humble Bundle'ın haftalık indirimleri oluyor. Orada da şimdi bir böyle indie oyunlar açtılar. Onlarla da ilgilenirsin meraklı arkadaşlar. Güzel oyunlar var.
Senin oyunun da çıktı böyle Space Hulk.
Space Hulk çıktı da felaket olmuş. Yani daha tam okuyamadım incelemesini ama çok kötüymüş. Yani adam 6 saattir oynuyorum 7. saate dayanamayacağım falan yazmış incelemeyi yapan. Yani şimdi Games Workshop'u anlamak zor. Games Workshop Warhammer 40.000 lisansı ve Warhammer lisansı, Fantasy Battle'ı da ekleyelim. Warhammer lisansı konusunda yıllarca çok ketum davrandı. Yani çok seçti, çok az lisans verdi. En büyük başarıyı da Dawn of War serisiyle elde ettiler. Rally'e verdiler lisansı. Fakat sonra ne oldu? Bu THQ battı falan filan. Bir geçen sene bir Games Workshop bir dağıttı. Bu sene. Geçen sene bu senenin başlığında. Böyle bir takım firmalara bol bol bu Warhammer 40.000 lisansları verildi. Ve işte felaket dalga dalga geliyor. İlk adımı bu. Space Hulk hiçbir şeye benzememiş. Space Hulk aslında bir masa oyunu. Masaüstü oyunu. Yani zarla falan oynanan bir oyun. Kutu oyunu. Diyorlar değil mi? Kutu oyunu.
Evet.
Şimdi demek ki olmadı. Alıp oynayacağım tabii, bakacağım ama diğer oyunları da korkuyla bekleyeceğiz arkasından gelecek
abi,
olan.
Abi $30 çok pahalı bir defa.
$30 pahalı da işte ucuz deyince alırız. O şimdi düşer bile, bu incelemeler felaket. O $10, $5 düşer yakında. Ya Warhammer 40.000 enteresan. Bu kadar çok oyun çıkabilecek bir oyun dünyasından çok bir şey çıkmıyor. Nedeni ya şey, çok şey öğrenmek gerekiyor, tamam mı? Yani bu merak sardın mı, çok literatürü var. Çok şey, bin tane imparator kim, bu kim, Blood Angels kim, o kim, Horus kim, bu kim, bir sürü şey böyle, ciltler dolusu kitap. Bu biraz fazla geliyor herhalde insanlara. Aslında bir yandan da oyun yapımcısı için hem avantaj hem dezavantaj. Çünkü bir sürü şey var, materyal var böyle hazır. Hiç şey işte yani bir tank tasarlamak zorunda değilsin. 20 tane var zaten hepsinin adıyla, tarihçesiyle, yok kim tasarlamış, mazarlamış şeyiyle, mitolojisiyle. 20 çeşit tank var. Ama şöyle de bir dezavantaj var. İşte o Bane Blade tankını yapıyorsan doğru yapacaksın. Yoksa gebertirler seni. Onun işte bilmem kaç 200 milimetre değil de topunu 210 milimetre yaparsan seni gebertir bu sefer de işte fanlar. Fan fanatikten geliyor zaten. Nerdler. Canından bezdirir adamı. O yüzden hem iyi hem kötü. Ama Relic becerdi. Dawn of War süper. Dawn of War'un incelemelerine falan da bak, hiç hani öyle nerdlerden de şey bulamazsın. Aa bilmem nenin işte zırhı öyle olmayacak da şöyle olacak, pek göremezsin. Çünkü doğru yaptılar her şeyi. Evet. Neyse.
Ben şeyi oynadım bayramda. Shadowrun Returns'u almıştım.
Evet, yeni bir
ondan
indie oyun.
On, bunu alacağını onu al diyeyim sana.
Valla ben bayramda Deus Ex oynadım. Human Revolution. Anca ben o kadar oynayabiliyorum yani geriden geldiğim için. Güzelmiş ama beklentilerim daha yüksekti. Yani o senaryo çok öyle inanılmaz falan gelmedi bana. Ama süper oyun, güzel oyun. Bir şey diyemem. Hitman'da oynadım. Hitman güzelmiş.
De. Güzel de sen Hitman'ı Hitman gibi oynamıyorsun.
Ama aslında ben Hitman gibi oynuyorum. Herkes ölüyor. Ya öyle ne eğile eğile gidiyorsun da yok adamın arkasından geçiyorsun. Ben öyle oynayamam abi, vuruyorum.
İyi yapıyorsun.
Öyle de oynanıyor. Hiç şey olmadı ki şimdiye kadar. Öyle oynadığım için geçemediğim bölüm olmadı.
Olmaz
ki.
Da bütün adamları öldürüyoruz.
Herkesi öldürüyorum. Ben Deus Ex'i de öyle oynadım. Bir görev şey oldu. Sorun oldu. Konuşmam gereken adamı öldürmüşüm. O görevi bitiremedik de. O da side quest'ti zaten. Ben Hitman'ı tam Hitman gibi oynuyorum abi. Kuşu bile vurdum ya. Kuş duruyordu, onu bile vurdum.
Onun achievement'ı var.
Hitman abi işte, tamam, ben öyle anladım. Ben öyle anladım.
Sana Silent Man yazması gerekiyor. Stealth Man ya da. Öyle yazacak
i̇şte onu ki. Onu Macit oynayacak, evet. O zaman. Ben o zaman yüklemem. Hitman dediler. Yükledim, oynadım. Mermi falan da bol. Mesela Deus Ex'te mermi falan hep sıkıntı.
Sıkıntı.
Yalnız şeyi anlamıyorum ben Murat. Yani bu oyunlarda ben eskiden beri şunu anlamam. Deus Ex'te de aynı şeyi yaşadım. Şimdi konuyu çok dağıtıyoruz ama. Ya mesela ben Diablo'da falan, ilk Diablo'da oynarken şey, bütün FRP'lerde aynı şey vardır. Çok garip gelmişim. Gidiyorsun kasaba, böyle geliyor sana işte, aman bizi kurtar işte, mahvolduk, şöyle bittik falan, tek umudumuz sensin. Tamam diyorsun, yaparım. Sonra merchant'a gidiyorsun, herif tezgahı açıyor, abi şu kılıç 100 lira. Abi bu kadar hani ölüyordunuz, bayılıyordunuz, şunu da kılıcı da bedava ver yani.
Evet.
Deus Ex'te de şey garip geldi mesela. Göreve gidiyorsun, sen işte dünyanın en büyük işte sibernetik organizma firmasının güvenlik müdürüsün. Bir kere kendin vücuduna takılacak şeyleri parayla alıyorsun. Abi ben bunun fabrikasında çalışıyorum, bari outlet'ten falan ucuza versinler. Öyle bir şey yok. Artı ya bu işte ultra önemli bilmem ne göreve gidiyorum. Tabanca mı istiyorsun, tüfek mi istiyorsun diyorlar. Seçiyorsun, 20 tane mermi veriyorlar. Sayılıyor, zimmetli sanki. Gidip şeyden alıyorsun. Abi 20 tane mermi ne ya? Tek tek mi sıkacağız, sayıyla mı sıkacağız? Tamam, oyunun şeyini biliyorum. Hani bir kişiyi bile öldürmeden oyunu bitirebiliyorsun. Tamam, oyunun özelliği o da ben o şekilde oynamak istemiyorum. 20 tane vergi nedir abi? Şimdi mermi nedir? Tahakkuk mu çıkmadı? Şey mi? Ne tahsisat mı derler? Devlet Malzeme Ofisi'nden istihkak mı gelmedi? Ne? 20 tane mermiyle göreve yolluyorlar seni. Şeysin, ne multimilyarlık firmanın operasyon adamısın. Bir de şey vermiyor. Tabancayı mı istiyorsun, tüfeği mi istiyorsun? Hani birini al, ikisi birden yok. Abi ben oyunlarda böyle şeylere çok takılıyorum işte. Belki artık yaşlandık diye ama. Yani bu ne ya?
Sen Warhammer'la takıl abi.
Bak orada mermi şeyle trilyonla veriyor, evet. Genelde. Orada şey zaten.
Orada niye almıyorsun diyorlar.
Kill team'de mermi sonsuz zaten ya. Şeyde de Space Marine'de de Bolt Pistol'un mermisi sonsuz. Çünkü Warhammer 41'in olayı bu. Yani orada mermi tek tek sıkılmaz abi. Orada böyle trilyon mermi sıkılır karşılıklı. Öyledir onun şeyi. Ben Warhammer 40.000'le benim ilgim şeyden doğdu abi. Onun böyle 1980'lerden klasik çizimleri vardır. Hakikaten böyle havada şey vardır. 1 milyar mermi vardır. Çünkü hani 500 bin kişi karşılıklı birbirine ateş ediyordur. Benim ilgimi oradan çekmişti. Orada kimse şeyini sormuyor gerçekten. Zimmetli değil. Ama Deus Ex'in dünyasında şey falan da var mı acaba? Görev dönüşünde şey istiyorlar. Ver fazlalık şey, kalanı ver. Zimmetli ya çünkü depoya geri konacak o mermiler. Aman Murat, yani bence oyunların artık böyle şeyleri aşması lazım ya. Yani oyunu zorlaştırmak istiyorsun. Tamam, çıkıp da böyle Deus Ex gibi bir oyunda çıkıp da dan dan dan dan dan diye ateş edilmesin istiyorsun. Zeka gelsin, sabır gelsin istiyorsun ama bunu başka bir şekilde sağla. Yani şeyden 20 depodan 20 tane mermi vererek sağlama. Zekanı kullan, bana ya. Öyle bir durum yarat ki. Hatta bak
Hitman'de öyledir o.
Evet, Hitman'de bir şey yaşadım. Bara giriyorsun, bir yere gitmen lazım. Çok kalabalık var. Şey, gidemiyorsun çünkü şey oluyor. Hani birileri seni engelliyor, şey oluyor. Ne oluyor? Kavga çıkartıyorsun barda. Herkes birbirine girmişken arada sana da girenler oluyor. Onları dövüyorsun ama gidiyorsun gideceğin yere. Tamam. Ya orada öyle sıkarak mıkarak oraya geçemiyorsun o bölümü çünkü. İçeride belki 200-300 kişi var. Bu güzel işte, böyle levelleri kur. Yoksa yani mermi kısıtlayarak. Ama güzel oyunlar. İkisi evet. de çok, özellikle Hitman mesela grafikleri falan da çok çok iyi. Yani o i̇yi. Birazcık bence o oyunun daha çok alkışlanması lazımdı galiba. Birazcık haksızlığa uğradı gibime geliyor.
Hitman'in her oyunu güzeldir abi. Sen eskilerini oynamadın.
Oynamadım. Benim türüm değil diye oynamadım ama Absolution'u beğendim.
Yani şöyle, Hitman'i bugün eski bölümünü oynasan vay be dersin şey anlamında. Çünkü Hitman'in motorları da hep kendine özeldi. Başka oyunlarda göremediğin evet. şeyler vardı oyunlarda. Evet.
Çok çok başarılı. Çok,
çok iyiydi yani. Bu da güzel.
Bir de utanarak mı söylemem lazım bilmiyorum. Bayramda birazcık Saints Row 3 oynadım. Hı. Humble Bundle'dan onu da indirim oldu. 1 dolara ve 2 dolara verdiler, 5 dolara verdiler. Süper ya. Yani çok başarılı. Ben Grand Theft Auto'yu hiç sevmem. Ama yani nefret ederim. Hiç sevmem, şeyini sevmem. Yani ben suçluların böyle kahraman olduğu oyunlardan hoşlanmıyorum. Grand Theft Auto'da suç simülatörü gibi bir şey. Saints Row çakması Grand Theft Auto. Eskiden beri öyle. Ama Saints Row saçma sapan bir oyun. O yüzden karikatür. Hani ciddiliği yok. Karikatür. Her şey abuk sabuk. O yüzden rahatsız, Grand Theft Auto'daki gibi rahatsız olmuyorsun. Her şey dediğim gibi yani abartılı olursa bir yerden sonra komiye kaçar ya bir şey. Saints Row'da o durumdasın. Öyle eğlenerek oynuyorsun. Hiç düşünmüyorsun bir şey. Zaman geçiriyorsun. Biraz oynadım, hoşuma gitti. Dördüncüsü çıktı.
Evet.
Dördüncüsü çıktı. Biz üçü daha yeni oynadık ama beğendim. Manu Macit çekmiş miydi acaba? Çekmiştik. Tekno Seyir'in ilk zamanlarında şeydi. Macit sevmemişti biliyorum ama Macit Grand Theft Auto'yu seviyor. Hani o gerçekçilik tarafını seviyor. Ben dediğim gibi Saints Row'da gayri ciddi vallahi olması hoşuma gitti.
Benim o anlamda oynadığım tek oyun Hotline Miami'ydi abi.
O bambaşka
hala
bir şey.
Hala bitirmedim de. O bambaşka sonuna geldim. Şey. Müthiş bir şey yani.
Hotline Miami deli bir oyun. Onu bilmeyenler baksın. Bu ne ya böyle falan diyebilirler. Ama hakikaten oyun. Evet. Ve çok daha göründüğünden derin bir oyun. Yani oynanış anlamında. Senaryo anlamında söylemiyorum. Oynanış anlamında da göründüğünden çok daha derin bir oyun aslında. Bir baksınlar, çoğu bilenler herhalde katılacak.
Ben üzerim bağımlılık yapıyor. O yüzden hani ona göre zamanı az olanlar.
Evet, evet.
O yüzden ben bayrama anca oynayabildim yani.
Valla ben bir yerden sonra benim şeyim orada işlemiyor.
Hangisi?
Dalıp da herkesi öldürme. Yani işliyor da şöyle, çok zor.
Çok zor abi, öyle olmaz.
Çok zor.
Yani bir mermiyle ölüyorsun.
Bir mermiyle öldüğün için indiriyorsun. Bir yerden adamın biri kapıyı açıp bir sıkıyor ve gördüğü anda sıkıyor seni. Evet. Yani oyunun zaten zorluk seviyesi falan yok değil mi? Oyun zor.
Yok galiba. Direkt giriyorduk.
Bana da hatırlamıyorum. Zor yok olsaydı zaten ben en kolayında oynuyorum. Yine zor demektir. Hotline Miami. Bilmeyenler bir baksın.
Evet.
Duymamış olanlar bir baksın. Şaşırırsınız. Hani nasıl sardığına şaşırırsınız.
Evet. O kadar hani basit görünüşlü, iğrenç grafikli ama aslında evet. öyle değil yani.
Nasıl
olay o
sardığına
değil.
Şaşırırsınız yani.
Evet Levent abi, başka bir şey diyor musun? Tekno Seyir'le
yok,
ilgili vesaire.
Yok, oyunları da şey yaptık. Tekno Seyir'de işte ilginç bölümler çekiyoruz. AMD kasa topladık. Böyle PC bölümleri sürecek. Var. Enteresan bir anakart geldi. Enteresan. Intel soğutucu geldi. Intel soğutucu yani tekrarlıyorum. Intel soğutucu geldi. Yani Intel'den zaten tam soğutucu çıkıyor şey alınca ama bu yani retail su soğutma geldi. Uğraşacağız, daha şeyler var.
Var var.
4770 geldi.
Nihayet.
4770K hatta istediğimiz geldi. Onunla Haswell'e bir daha dönüş yapacağız.
Dönelim.
Çünkü bizim Haswell'imiz çok kötüydü.
Evet. Gariban Haswell'iydi.
4430 en düşüğün bir üstüydü. 4770 ile bir daha döneceğiz Haswell'e. Bu su soğutmayı kullanacağız. Enteresan bir kasamız var.
Evet, sürpriz.
BeagleBone Black Mayıs ayında gelmiş. Murat sağ olsun bize, adam kutusunu açmadan bize yolladı. Bir daha haberini alamadı. BeagleBone Black tamam. O olacak. Ya Murat, böyle enteresan incelemelere devam ediyoruz. Bir de bunun yanında o kadar enteresan olmayan klasik tabletlerimiz, laptoplarımız, telefonlarımız evet. zaten her gün yaptığımız evet, işler.
Basit şeyler onlar gibi.
Maketler sürüyor evet. Burak Öztan'la.
Burak Öztan 10 numara adam yani.
Ya bir de Burak'ın şeyi çok enteresan. Burak hani 40 yıldır video çekiyormuş gibi bir adam. Hani o kadar rahat, o kadar başarılı ki. Çok iyi yani. Çok iyi kamera karşısında. Keyif veriyor Burak'ın bölümleri. Sürecek. Can geliyor mu? Otoseyir var mı?
Bugün hatta gelip gündem çekeceklerden. Bakalım o Tekirdağ'da o. O yüzden hani çok seri gelemiyor. Sorup duruyorlar nerede Can diye evet. Tatilde. O sonuçta öğrenci adam.
Evet.
Yani bizim gibi değil.
Biz de geçen hafta yoktuk. En başta söyledik herhalde. Söyledik, bu 15 günlük gündem o yüzden.
Evet. Bu arada senin taşmayacağız fotoğrafın like'lara doymuyor Facebook'ta.
Ya şimdi onu bilmeyen, anlamayan çok vardır da ne yapayım ya. Ben biz taşmayacağız lafını çok kullanıyorum. Orada da hakikaten restoranda tabağa taş koymuşlardı nedense. Dolayısıyla bana onu servis ettiler. Taş yemeyi becersek bütün maddi sorunlarımız da çözülmüş oluyor da. Taş. Niye orada? Ben ciklet sandım. Sakız sandım onları. Niye taş?
Allah'tan azlatmadılar.
Tabağa niye taş koymuşlar anlamadım yani.
Bilmiyoruz.
İyi ki dişler gitmedi yani.
Ya.
Çünkü kasanın yanında restoranda şeker olur. İşte Yasemin mi derler?
Karanfil.
Karanfil olur. Falan da taş olmaz yani. Onu yani onu millet ağzına atıyordur söyleyeyim. Şeker zannedip ya da işte sakız zannedip ağzına atıyordur. Neyse.
İyi abi. Gidelim de daha iş çok.
İş çok evet tamamlayalım. Yayına girelim.
Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.